Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Mart 2024 günlerden çarşamba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Hemen bir dışarıya bakalım. İstanbul'un hava notunu da paylaşmış olayım. Evden çıkmaya hazırlananlar için şöyle bir baktığımızda Marmara Denizi'ne ve kayalıklara doğru baktığımızda dalgaların nasıl da kayalıkları dövdüğünü görüyorsunuz sizler de. Rüzgarlı, fırtınalı bir sabah İstanbul için. Sizin oralarda durum neyse lütfen buna dair de notlarınızı paylaşın bizimle. Bugün yine emeği, ekmeği, siyaseti, polemiklerini, çevreyi, sonra çalışma hayatını konuşacağımız bir gün olacak hep birlikte. Ve başlığımız da dün iki ismin, Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarında vurgu yaptığı bir başlık olacak. Kul hakkı değil mi başlığı altında konuşacağız. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Eğer oy vermedi diye parasını aldığınız insanlara hizmet etmezseniz bu kul hakkıdır dedi. Sonra Ekrem İmamoğlu, manşetlerde de göreceksiniz ya da Ekrem İmamoğlu'nun yüzleri de kızarmıyor artık diyerek bir çıkışı var. Kumpas iddialarıyla ilgili sözleri. Her ay kul hakkı yediniz, bari bir ay yemeyin, Ramazan'da rahat durun diye çıkışı. Bugünkü başlığımızda kul hakkı değil mi? Bu başlık altında sizlerin de kuşkusuz hatırlatacağı konular vardır diye düşünüyoruz. O zaman hemen başlasın Çalar Saat. İlk haberimizde emek ve ekmek dedik ve şimdi sizleri bir çarşıya, pazara götürelim. Çarşı pazarda emeklinin yaşadığı emeklinin hali.
Ben babamın maaşına geçinen biriyim. Benim gelirim yok.
Çapıya gidiyoruz, pamuğa gidiyoruz, zeytini gidiyoruz, öyle kazanıyoruz. Benim öbür gibi yok. Hiçbir şey yok. Gelirimiz yok, giderimiz yok.
10 milyar maaşla nasıl alacak millet? Söyle bana, 10 milyar evini geçin diye çoluk çocuk mu bakacak ya? Nasıl alacak millet? Ne balık yiyebilir, ne tavuk olur, ne et alır, hiçbir şey alabilir. Otun çöpten başka geçiremiyor.
%37 10 bin lira maaş. %42 10 bin lira maaş. %49 gene 10 bin lira. Bu hiç mi artıyor bu maaşımız ya?
İçemiyorum, yiyemiyorum. Yiyemeyince ne oluyor? Sağlık üzerinde bulunuyor. Görüyorsunuz, tadını biliyorsunuz ama artık unutuyorsunuz. Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz.
Tatları unuttuk diyor. İsminiz neydi?
Hülya.
Hülya bacım bak tatları unuttuk
evet,
diyor.
Evet tadını biliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı duy bak Hülya bacımı duy. Tadını unuttuk diyor.
Evet.
Tadını biliyoruz. Tadını unuttuk alamadığımızı.
Emekli biz 10 bin lira maaş bizim niye yeter? Hastanımız bile değil. Yağın kilosu 300 bin lira. Peynirin kilosu 300 bin lira. Yarım kilo patlıcan bile alamıyorum ben.
Eti zaten yiyemiyoruz biz.
Etin kilosu 420 bin lira. Onu zaten nerede yiyeceğiz?
Adını biliyoruz ama tadını unuttuk emekliler ve karşılaştıkları siyasetçilere söylemiş oldukları. Bugün emeklilikte tarihe takılanlardan gelen bir mektup da var. Birazdan o mektubu da paylaşacağım. Kul hakkı değil mi başlığı altında konuşalım. Instagram'dan da X'ten de bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Memlekette yaşanan kazalar var. Maalesef o haberlerle devam edelim.
Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan yakalandı, emniyete götürüldü. Para cezasına çarptırılan şahıs yeniden araç kullandı, bu kez kaza kaçınılmaz oldu. Burdur'da alkollü araç kullanmaktan ceza alan şahıs bu kez başka bir araca bindi. Emniyetteki işlemlerden bir saat sonra kullandığı araçla kaza yaptı. Ekiplerin yeniden emniyete götürdüğü şahsa 13 bin lira ceza kesildi. Araç otoparka çekildi. Refüji aşarak karşı istikamete geçen araç seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bir kişinin öldüğü kazada 3 kişi yaralandı. Tekirdağ İstanbul Karayolu'nda Değirmenaltı mevkiinde meydana geldi can kaybının yaşandığı kaza. İbrahim Demir aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. 31 yaşındaki sürücü burada seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Aracın içinde sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Sürücü İbrahim Demir de hastaneye kaldırıldı ancak yaşama tutunamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Marketin önüne park ettiği arabasını geri vites aldığını sandı. Bir anda marketin içine girdi. İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kazada kaldırımda yürüyen 2 kişi hafif yaralandı. İç Erenköy mahallesinde markette alışverişini yaptıktan sonra park ettiği aracına bindi 64 yaşındaki Fazlı Yüksel. Geri vitese geçmedi araç. Yüksel gaza bastığı gibi kendini marketin içinde buldu. Aracın girdiği noktada şans eseri kimse yoktu. Otomobilin önünden geçen iki kişi hafif yaralandı. Sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Yağışlı hava Kocaeli'de iki ayrı kazaya sebep oldu. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden servis şoförü bariyerlere çarptı. İşçileri taşıyan serviste bir işçi yaralandı. Aynı noktada benzer kazayı iş makinesi yaptı. Yolda kayan araç bariyerlere çarptı. İş makinesinin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu sıkıştığı yerden kurtarıldı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
Bir son dakika bilgisi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından paylaştı. Erdoğan Şener'in, Sadrettin Avcı'nın ve Fedai Karal'ın elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi diyor İçişleri Bakanı. Şener'ler, Avcılar ve Karallar organize suç örgütleri olduğunu söylüyor. Manisa Merkezi 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen Mahzen 11 operasyonunda son durum bu. İçişleri Bakanı'nın paylaşımı da bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde de gazete turu yapalım. Gelsin gazeteler, Cumhuriyet Gazetesi detaylarını büyütmeden uçurum büyüdü. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti gelir adaletsiz diye. Talana direnecekler Akbelen'de tarım alanlarını, zeytin ağaçlarını ve halkı yeni tehlikeler bekliyor. Nedir o tehlikeler konuşacağız. Yine geldik Kumpas Karar Gazetesi. Hürriyet Gazetesi buradan da devam edelim o haberi paylaşalım. 4 can bu kadar ucuz mu? Hemen bir açalım. İstanbul'da kullandığı tırın dorsesinin köprüye çarparak devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne yol açan Mehmet Fethaoğlu yüksekliği dikkate almadım dedi. Aynı köprünün altında daha önce de tır kazaları oldu. Oysa çok basitti. Bakın bir uyarı levhası vardı. Düşük köprü, yüksek araçlar sağdan çıkınız diye o uyarı levhasına bakmadı tır şoförü. Sonra dikkate almayınca da bu kaza meydana geldi. Tırın dorsesi fotoğrafta görüyorsunuz. Tırın dorsesi bir aracın üzerine devrildi ve bir aile yok oldu. 4 can bu kadar ucuz mu?
Herkesin isteyerek kimse kimsenin canını yakmaz.
Dikkatsizlik ve umursamazlık 4 can aldı. Daha önce de aynı yerde devrilen tır yine kaza yaptı, devrildi. İçinde bir ailenin bulunduğu otomobil tırın altında kaldı. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü tutuklandı.
Daha önce defalarca yaşandığı gibi yine bir tır sürücüsü bu üst geçidinin altından geçmeye çalıştı. Tır üst geçide çarptı, devrildi. O tırın altında Aytekin ailesinin içinde olduğu otomobil kaldı. O otomobilde 4 kişi ezilerek can verdi.
İstanbul Bakırköy'de kullandığı tırla yüksekliği 4 metre olan üst geçidin altından geçmek istedi sürücü Mehmet Fettahoğlu. Hızlıydı. Tırın dorsesi üst geçide çarptı. Devrildi.
Üst geçitten önce aslında birçok uyarı tabelası var. O uyarı tabelalarında köprünün yüksekliğinin 4 metre olduğu, daha yüksek araçların sağdan çıkması gerektiği yazılı. Ama o tır şoförü bu uyarıların hiçbirini dikkate almadı.
Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu.
Aytekin ailesinin içinde olduğu otomobile ancak tırın yükü boşaltıldıktan sonra ulaşılabildi. Recep Aytekin, eşi Sultan Aytekin, annesi Rukiye Aytekin ve 16 yaşındaki kızları Merve Aytekin hayatını kaybetti. Aynı tır 2019 yılında da o üst geçide çarparak devrilmişti. Başka bir kazada da basketbolcu Bryant Dunstan'ın aracının üzerine tır devrildi. Üstelik o yolda tırlar seyretmeye hala devam ediyor.
İşte yine uyarılara aldırış etmeyen bir tır sürücüsü köprünün altına kadar geldi. Neyse ki geçemeyeceğini erken fark etti ve şu an yavaş bir şekilde buradan geçmeye çalışıyor.
İndirdim, garantiye aldım işimi yani. Körükleri indirdim.
Peki uyarıları görebilmiş miydiniz?
Yok, uyarı gözükmüyordu.
Peki dün yaşananla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Vallahi o şimdi şoför arkadaşı tahmin edemedi orayı.
Tırların yüksekliğini bilmez mi şoförler?
Bilmesi lazım.
İfadesinde tabelalara dikkat etmediğini itiraf eden tır sürücüsü Mehmet Fettahoğlu ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı.
Allah rahmet eylesin. Şimdi Bursa Nilüfer'deyiz. Bir fabrikada çıkan yangın.
Paletler tutuştu, alevler gökyüzüne yükseldi. Korkutan yangın Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir palet fabrikasında çıktı. Paletlerin tutuştuğunu gören işçiler yangına önce kendileri müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada koluna palet düşen bir işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürmeye başardı. Yaralı işçinin sağlık durumu iyi. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.
Niğde'den de maalesef bir acı haber paylaşacağız. Alman turistlerle kayak yapan bir rehber hayatını kaybetti.
Ortasınız, 6 Alman dağcıyla birlikte kayak turundaydı. 52 yaşındaki rehber İsmet İnan düşen kar kütlesinin altında kalarak can verdi. 9 Mart'ta Alman turistler Aladağlar Emni Vadisi'ne geldi. Belirledikleri rotada İsmet İnan rehberliğinde kayak yapan ekip İnan'ın üzerine kar kütlesi düştüğünü gördü. Hemen yardıma koşan Alman dağcılar İnan'ı karların içinden çıkardı ancak 52 yaşındaki rehber hayatını kaybetmişti. Dağcılar İsmet İnan'ın cansız bedenini belirli bir alana kadar taşıdı. Ardından ilçeye giderek ekiplere haber verdiler. Alman dağcılar Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler sis yüzünden İsmet İnan'ın cenazesine ulaşamadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterle alınan rehberin cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi.
Geçim hesabıyla devam edeceğiz. Siyasetin gündemi de özellikle muhalefetin gündemi ekonomi. Ama bir gazeteleri tamamlayalım. Bir Gün gazetesi AKP yargısı zenginsever adalet terazisi artık paraya göre tartıyor diyor. Bir Gün gazetesi. Bu haberi büyütelim. Bir Gün gazetesinde gazeteci Timur Soykan'ın haberi. İktidarın sermayeyi ve rantı merkeze koyan uygulamaları yargıyı da esir aldı. Yargı rantın önünü açmak, suçluları cezasız bırakmak için silah haline geldi. Bir, dönüşümle beslenmişler. Nedir o? Okulların güçlendirilmesinden dahi pay kapmışlar. Bursa'da eski Milli Eğitim Müdürü'nün şikayetiyle başlayan müfettiş incelemesi depreme karşı güçlendirilen okullardan çıkan milyonlarca liralık malzemenin yağmalandığını ortaya koydu. Müdürlükteki yetkililer hurdaları müteahhitlere peşkeş çekmiş. Aynı dönemde müteahhitlere ihalesiz, sözleşmesiz 63 milyon liralık iş verilmiş. Ama suçlanan İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Necdet Sezer'e dokunulmamış diyor Timur Soykan. 2. 19 can gitti sanıklar hala firari. Yargının deprem felaketinde dahi zenginler lehine işlediği ortaya çıktı. 19 kişinin öldüğü Maraş'taki Fazilet Apartmanı'nın yıkımına yol açan fırının sahipleri hala firari. Bilirkişiye göre yıkımda payı olan müteahhit ise tutuklanmadı. Apartmanın giriş katındaki ekmek fırınının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa etmişti. İki dükkanın duvarlarının kaldırılarak toplam 3 dükkanın birleştirildiği tespit edildi. Yargı burada devreye girdi mi? Girmedi. Sanıklar da hala firari deniliyor haberde. Biz şunu duyduk mu? FETÖ borsasını mesela AK Partili Şamil Tayyar onun cümleleri yani parayı veren parayı bastıran FETÖ borsasına dahil oluyor ve onlar da kurtuluyor diye bir cümle duyduk mu? Bunun üzerine gidildi mi? Maalesef daha net yanıtlarını daha net sonuçlarını görmedik. Bir başsavcının İstanbul'da adaleti arayan bir başsavcının HSK'ya hakimler savcılar yüksek kuruluna o mektubu gönderdiğine de tanıklık ettik mi? Bunu haberleştirenlerin sonra gözaltına alındığını da gördük mü? Bugün Bir Gün gazetesinin manşeti tüm bu olaylarla ne kadar bağlantılı? Sözcü gazetesi değişmeyen kumpas filmleri vizyona girdi. AKP iktidarı iftiharla sunar denilerek işte görüyorsunuz bir tarafta otobüs arızası bir işte sunum yapıyorlar. Bir senaryo gereği. Bir film çekiyorlar. Aslında gerçekle ilgisi yok. O film üzerinden de bir kampanya yürütmek isteniyor. Sonra para sayma işi. Ne deniliyor mesela Akşam gazetesinde? 16 milyon İstanbullu için değil de 16 milyon euro için çalışmışlar. Akşam gazetesi böyle bir manşette okurların karşısında. Ama bu görüntüler 2019'daki görüntüler. Ve buna dair de zaten Ekrem İmamoğlu ne dedi? Her ay kul hakkı yediniz bari bir ay yemeyin. Ramazan'da rahat durun. Cümleleri böyleydi. Geleceğiz konuşacağız. Fakat İsterseniz bir muhalefetin gündemindeki ekonomiye bakalım. Hatta o hesaplamalara, bir tarafta zeytin hesabı, diğer tarafta hurma hesabı.
En iyimser AKP söylemi 2027 yılında enflasyonun tek haneye düşeceğini söylüyor. Ve biz bunu nasıl inadı yüzünden yaşadık.
Elbette hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geliriz.
Bu kaldığı müddetçe biz fakirleşiyoruz. Güme gidiyoruz, güme.
Tekimiz hala kafasına göre her şeyi yapıyor ya.
Enflasyon düşecek, enflasyon düşecek. Ya nerede düşecek? Milyonlarca insanı açlık grevine mahkum etmişsin.
Muhalefetin iktidara ekonomi üzerinden yaptığı eleştiriler, düşeceği için söz verilen ama yükselmeye devam eden enflasyon tepkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit yakınları ve gazilerle iftardaki konuşmasında sıkıntılar var ama üstesinden yine biz geliriz mesajı Fatih Erbakan hurma hesabıyla Erdoğan'a yüklendi.
4 kişilik bir aile tek bir hurma tanesi 10 lira, kişi başına iftarda 3 tek hurma yiyecek, sahurda 3 tek hurma yiyecek 7200 lira. Sadece 11 bin lira aylık su, çay, hurma ve pideye vereceği para.
Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor.
Cumhurbaşkanının çay simit hesabı emekli maaşlarına yapılan zamla yeniden siyasetin gündemine otururken Erbakan da 4 kişilik aile 11 bin lira tutan hurma, su, çeyrek pide, çayla nasıl yaşayacak diye sordu. Erdoğan'ın emekliye seyyanen zam için kaynak yok açıklamasını hedef aldı.
Kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz.
Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönemde Bağkur emeklisine %320 maaş zammı yapıldı. %320.
Bir baba, Sinan Ateş'in babası adaleti göremeden hayata veda etti.
Helal olsun. 15 aydır oğlu için adalet bekliyordu. Adaleti göremeden kalbine yenildi. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş gözyaşları arasında toprağa verildi.
Allahu ekber.
Eğer adalet yoksa niye?
Aynen öyle anacığım. Aynen öyle anacığım. Yani bu adalet tecelli bu etmek zorunda.
Etmeli.
Ankara'da 30 Aralık 2022'de suikaste kurban gitmişti eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş. Silahı tetikleyenle birlikte 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklu ancak aradan 15 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen halen daha iddianame hazırlanamadı. Yargılama başlayamadı. İzne ayrılan son savcı da görevinden alındı.
Araştırılması, hesabının sorulması hepimizin adalet adına, hukuk adına borcumuzdur size karşı.
Ve adalet bekleyen ailesi, acılı baba Musa Ateş, oğlunu toprağa verdiği günden bu yana adaletin yolunu gözlüyordu. Oğlu Sinan Ateş'in katillerinin ceza aldığını göremedi. 64 yaşındaydı. Bursa'daki evinde sabıra kalktıktan sonra fenalaştı. Kalp krizinden yaşamını yitirdi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabında Sinan'ın katilleri bir can daha aldı paylaşımını yaptı. Musa Ateş, Bursa'da oğlunun kabrinin bulunduğu mezarlıkta defnedildi.
Adalet arayışlarıyla devam edeceğiz. Bir aile evladı için, münevveri için aslında adalet arayışında. Ve bakalım isterseniz buradaki gelişmelere de. Münevver'in katili Cem Garipoğlu yaşıyor olabilir mi?
Cezaevinde hücresinde öldüğü söyleniyor. Tek kişilik bir hücrede kalıyordu Cem Gariboğlu. Bir sabah öldüğüne dair basında haberler çıkmaya başladı. Türkiye'de yaygın bir kanaat uyandı ki Cem Gariboğlu acaba ölmedi ve kaçırıldı mı?
Cem Garipoğlu'nun vahşice öldürdüğü lise öğrencisi Münevver Karabulut'un ailesi de bu sorunun cevabını arıyor. Garipoğlu gerçekten öldü mü yoksa kaçırıldı mı? Daha önce de defalarca başvurmuşlar, DNA örneğinin alınmasını istemişlerdi. Ama o mezar açılmadı. Şimdi otopsi görüntüleri incelenecek.
Cem Garipoğlu'nun babası da dosyaya dilekçe verdi, açılmasını istiyoruz diye.
Savcılık cezaevinde hayatını kaybeden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin incelenmesini istedi. Bilirkişi görüntüleri inceledikten verdikten sonra eğer bir şüphe tespit edilirse mezarın açılması gündeme gelebilir.
Bilirkişi 3 gün içerisinde raporunu tanzim edecek. Artık son 3 gün. Ufacık bir kuşku şüphe dahi olsa başsavcılık makamı bizim de talebimiz doğrultusunda fethi kabir işlemi yapacak.
3 Mart 2009'da henüz 17 yaşındayken Cem Garipoğlu tarafından İstanbul Bahçeşehir'deki villada vahşice öldürüldü Münevver Karabulut. Türkiye bu korkunç cinayetle sarsıldı. 197 günlük firarın ardından polise teslim oldu. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014'te cezaevinde canına kıydı. Ölümü, soruları da beraberinde getirdi.
Testereli musluklu paylaşımlar yapılıyor aile üyeleri tarafından. Kan gölüne dönen evde, kan gölüne dönen kanepenin üzerinde mutlu aile fotoğrafları veriliyor, servis ediliyor.
Hayatını kaybeden Münevver Karabulut'un ailesini ise en çok kuşkulandıran Garipoğlu ailesinin sosyal medya paylaşımları oldu.
Münevver'in katledildiği 3 Mart gününe ilişkin görüntü ve kayıtları yayınlıyorsunuz. Video yayınlıyorsunuz. 3 Mart'la ilgili düğün yapıyorsunuz, nişan yapıyorsunuz. Buna ilişkin görüntüler yayınlanıyor.
Bu paylaşımlar nedeniyle savcılık otopsi görüntülerinin incelenmesini istedi. Şimdi bir bilirkişi 15 Mart tarihine kadar o görüntüleri izleyerek rapor hazırlayacak. Rapor yeterli bulunmaz ve şüpheler giderilmezse Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündeme gelecek.
Mezarlıktan bir DNA örneği alınacak, karşılaştırma yapılacak. Kamu vicdanı bu kadar rahatsızken, biz maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisini istiyorken niçin bu mezar açılmıyor? Niye bu soru işaretleri giderilmiyor?
Şimdi dünya turu atacağız fakat emeklilikte tarihe takılanlar ve onlardan gelen bir mektup var. Onu da hemen göstereyim. Öncelikle emeklilikte tarihe takılanların hak arayışına vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz diyor. Elbette zaten biz bunun için buradayız. Emeklilikte tarihe takılanlar akıllarda kalacak, doğru tanımlamadır, kapsayıcıdır ve taleplerimiz sadece adil ve makul bir emeklilik sistemidir. Bu talebi ve çözüm önerilerini de kamuoyuyla paylaşmak için Now ekranlarında yer almak istiyoruz diye ETT Derneği'nden bir mesaj gelmiş. Bu şekilde göstereyim. Elbette burada bu ekranda olacaksınız. Olmaya da devam edeceksiniz. Zaten varsınız. Olmaya da devam edeceksiniz. Şimdi Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda dünyanın notlarıyla. Zafer.
Günaydın. Gazze'de savaş 159 gündür devam ediyor. Orada ne yazık ki bir insanlık dramı yaşanıyor. Hem katliam yapıyor İsrail hem de insanları aç bırakarak bir dram yaşanmasına sebep oluyor. Havadan yardımlar atılıyor Gazze'ye. Ancak o yardımlar yere düşerken saçılıyor, sert de düşebiliyor. Hatta pazartesi günü burada bahsettik. 5 kişi hayatını kaybetmişti o paraşütlerin açılmadan yardımların düşmesi sebebiyle. Yine bir havadan yardım atılmış ve paket bu kez yere düştüğünde dağılmış. Dağılınca etrafa makarnalar saçılmış. İşte çocuklar yani bir avuç yemek alabilmek için o etrafa saçılan makarnaları alıp yiyebilmek için topraktan nasıl onları kazıyıp çantasına doldurduğunun görüntüsü Ramazan ayında. Tüm dünya Ramazan ayını kutlarken Gazze'li çocuklar, bir çocuğun ifadesi var. Biz 5 aydır zaten oruç tutuyoruz. Ramazan bizim için çok da zor değil. Biz 5 aydır oruç tutmaya mahkum kaldık İsrail ablukası nedeniyle diyor. Gazze'li çocukların yaşadığı dram da devam ediyor. Savaştan önce günde 90 litre kişi başına düşen temiz su litresi miktarıydı bu. Şimdi 3 litreyi daha önce en son açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden kişi başına 2 litreye düştü. Temiz su ihtiyacı kullanımı Gazze'de. Bu tabii sadece içmek için değil. Yani yıkanmak, çamaşır yıkanması, hepsi her şey dahil 2 litreye düşmüş durumda ne yazık ki Gazze'de durum işler acısı. İki farklı medya kuruluşunun Gazze'ye yaklaşımına ait iki görüntüden bahsetmek istiyorum. Bakalım. İlki Amerikan CNN International televizyonunun görüntüsü. Gazze'de savaşın başından bu yana 12.800 çocuk hayatını kaybetti. Amerikan CNN International televizyonu da o çocukları işte sembolize eden...
Tam ekran bir, görebilir miyiz bunu? Yönetmenimizden rica edelim.
Bir görsel hazırladı. 12.800 çocuğun İşte silüetinden oluşan bir şekilde stüdyolarında o çocukları hatırlattı. Onlar insan dedi, savaşın kaybı bu şekilde dedi. Ancak Fransız gazete, Liberation gazetesi skandal bir karikatüre imza attı. Hem Ramazan'ın başlanması ile ilgili hem de Gazze'li çocukların açlığı ile ilgili. İşte burada bir karikatür, yani karikatür bile demeye aslında bir şahit lazım. Bu bir skandal.
Şimdi çukur, orada bir çamur.
Evet aslında, ne yazık maalesef ki öyle. Orada fareler işte kemikleri almış kaçıyorlar. Arkasından da bir çocuk koşuyor ve annesi de diyor ki, o karikatürün içinde söylüyorum, işte iftar olmadan olmaz, iftar olmadan yenmez diye. Böyle bir skandala imza attı Fransız Liberation gazetesi ve tüm dünyanın da tepkisini çekti bu arada. Yani bu hem ırkçı bir yaklaşım hem de İslamofobik bir yaklaşım aynı zamanda ve Gazze'li çocukların yaşadığı dramı görmemek tüm dünyada tepkisini çeken bir karikatür oldu. Bir vicdansızlığın karikatürü dediğim gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail yönetimine tepki gösterdi. Nerede gösterdi? Büyükelçilerle iftarda buluştu. Orada İsrail yönetimine tepki gösterdi.
Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin. 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. 73 bin Filistinli de yaralandı. İsrail 7 Ekim öncesinde 17 sene boyunca uyguladığı ablukayla zaten Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çevirmişti. Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Bunu sadece biz değil, bölgeyi ziyaret eden, Gazze'de yaşayan, Gazze'yi gören vicdan sahibi herkes söylüyor. Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir adet kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz.
Ama bir yandan da ticaret devam ediyor. Ve bu da Türkiye'de, muhalefette eleştiriliyor. Birazdan bunu konuşacağız. Devam edelim.
Evet, Türkiye'nin Avrupa'daki durumu ile ilgili bir veri. Avrupa İstatistik Ofisi'nin paylaştığı bir veriydi bu. Yani Avrupa İstatistik Ofisi bizdeki TÜİK'in Avrupa Birliği'ndeki karşılığı. Yani kurumsal olarak karşılığı, tartışmalarını ayrı tutuyorum. Kurumsal olarak karşılığı. Gelir dağılımı eşitsizliğine dair bir veri yayınladı. Gini katsayısı ile hesaplanıyor bu gelir dağılımına yönelik eşitsizlik ve Türkiye Avrupa'nın lideri gelir dağılımı eşitsizliğinde ne yazık ki iyi bir tablo değil.
Acı bir rekor daha. Her yeni günde maalesef böyle acı rekorlar paylaşıyoruz.
O Gini katsayımız 42,6 Türkiye Avrupa'nın lideri durumunda. Avrupa Birliği'nin ortalaması 29,6 Euro bölgesinde 29,9 Türkiye ne yazık ki burada kötü bir liderliği var ve 130 ülke arasında gelir dağılımının en eşitsiz olduğu 28 ülke. 130 ülke arasında da epey yükseklerde Türkiye ne yazık ki. Kişi başına düşen gelir 13 bin dolar ama işte yaklaşık yılda 800 bin lira yapar. 800 bin lira almıyorsanız o ortalamada değilsiniz, altındasınız demektir. Türkiye ne yazık ki gelir dağılımının
25 bin dolar olacaktı zirede. O konuya artık hiç girmiyoruz. O konudan da siyaset ve siyasetçiler bahsetmiyor. Esasen bir gazetelere bakalım mı? Genel olarak İrfan Tomakin yönetmenimiz bir getirsin gazeteleri. Zafer Söke'nin anlattığı konu Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde gelir adaletsizliğinde Tanzanya bile bizim gerimizde. Yani Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da liderliği kimseye bırakmıyor. Listeyi gösterdi Zafer Söken. Dünyada 130 ülke arasındaysa birçok Afrika ülkesini geçerek 28.liğe yerleşti. Bir de Sözcü Gazetesi'ne dönelim. Hani biz sokakta neredeyiz? Geçimde acaba neredeyiz? Şimdi hani otobüs arızası oluyor. İETT o otobüsler konuşulsun isteniyor. Sonra paralar sayılıyor. Buradaki para sayma işlemleri konuşulsun isteniyor. Fakat bir gerçek var. Onlardan kimse söz etmiyor. Ya da çoğu yerde siyasetçinin dilinde görmüyorsunuz. Burası Ankara. Ucuz et kuyruğu başkent markette kasaptan ucuz et satımına başlandı. Mansur Yavaş'ın talimatıyla. Bir de İstanbul'da iftar kuyrukları var. Ramazan geldi. İşte o iftar kuyruklarında, iftar çadırlarında önlerinde nasıl kuyruk oluştuğunu hep birlikte görüyoruz maalesef. Sizleri bir Ankara'ya götürelim. Gelir adaletsizliğinden tam da söz etmişken Ankara'da o başkent marketin önünde insanların sözleri, söyledikleri.
Kursağımıza güzel bir et düşüyor nihayet. Ben de emekliyim. İnsanların şu anda gördünüz, nasıl mutlu ayrıldığını da gördünüz.
Etin 379 lira dün tweetten öğrendim. Yani bir nefse insanların evine et girecek.
Ankaralı bu kez 120-130 liralık indirim için kuyruktaydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi marketlerde kilosu yaklaşık 500 liraya satılan etin fiyatını 369 liraya indirdi. Ramazan'da evine ucuza et götürmek isteyen Ankaralılar başkent marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Hem uygun fiyata et alıyoruz hem ne aldığımızı biliyoruz. Yerli üretim. Çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza.
Yani anlatılmaz bir şekilde mutluyuz. Piyasaya paraya göre bayağı bir uygun.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulaması başlattı. Kıymanın fiyatı 369 lira, kuşbaşı etin 379 ve dana sucuğun fiyatı da 309 liraya indirildi. Ramazan'ın ilk günü 3 ton 816 gram et satışı yapıldı. İkinci günde de ucuz ete ilgi büyüktü. Başkent marketler dolup taştı.
Vallahi çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. En azından güvenilir olduğu için.
Birçoğu aylardır et yüzü görmüyordu. Vatandaşlar, özellikle de emekliler uzun süre sonra evine et götürebilmenin sevincini yaşadı.
Çok güzel bir çalışma. İnsanlar evlerine ekmeğini, etini hiç olmazsa Ramazan boyunca tadar. Onlar da keyfini çıkartır.
Başkent marketlerde et dışındaki gıda ürünlerinde de ucuzluk vardı. Vatandaş o marketlerden mutlu ayrıldı.
Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? 240 gram ekmek 6,5 lira. Mükemmel bir şey. Demek ki satılabiliyormuş. Kuru yemişten itibaren geldim pastalara baktım. Fiyatlar çok çok makul.
Ankara bunu başarıyor da, bir belediye başarıyor da, nasıl oluyor da hükümet, merkezi üretim başaramıyor? Tercihler nereye? Bu kaynaklar nereye harcanıyor? Hemen bir bakalım. İzmir Ekspres, Haber Ekspres gazetesi Tunç Soyer. AK Parti farkı kapatıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer anket sonuçlarının kaygı verici olduğunu söylemiş Haber Ekspres gazetesine. Niğde'ye gidelim. Niğde Anadolu gazetesi, emeklilerin yüzünü güldürecek proje. CHP Belediye Başkanı adayı Hulusi Özen'den Niğde'de özür dilerim ikamet eden emeklilere müjde var deniliyor. Niğde'de ikamet eden ve asgari ücretin altında maaş alan emeklilere bayramlarda 2000 lira sosyal destek ödemesi yapılacak. Vatandaş kazanılırsa. Vatandaş gazetesi Edirne kadınların derbisinde kazanan dostluk. Milletvekili Yazgan'a da bir plaket verilmiş. O da gazetenin ilk sayfasında. Ve gelelim Diyarbakır'a. Diyarbakır Güneydoğu Ekspres gazetesi. Bakın az önce biz size Ankara'yı gösterdik. Diyarbakır'ın gazetesinde de Bursa var. Yine Diyarbakır var. Yoksulluğun fotoğrafı. İki fotoğraf karesi. Biri Diyarbakır'dan, diğeri Bursa'dan. Yoksulluğu anlatan fotoğraflar zamlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşın çaresizliğini anlatıyor. Çanakkale Kalem gazetesi manşetinde emeklilikte insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz. Bu çağrı emeklilerin çağrısı. Kütahya Dumlupınar gazetesi Ramazan'da evdeyiz. Dışarıda iftar menülerine %100 zam geldi. Belki de %100'den fazla. Gazete turumuzu tamamladık. Şimdi dünyaya tekrar dönelim Zafer Söken'le.
Dünya notlarına geçeceğiz. Belki hep kötü şeyler anlatıyorsunuz diyenler olur. Onlara Türkiye'nin bir dünya üçüncülüğü var. Ondan bahsedeyim. Ekonomist gazetesinin haberi. Dizi ihracatında üçüncü olmuş Türkiye. Amerika ve İngiltere'den sonra dizi ihracatında en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke olmuş Türkiye. Güney Kore'yi geçtiğimiz ender alanlardan biri. 2020-2023 arasında Türkiye'deki o Türk dizilerine yönelik talep %184 artmış. Güney Kore'ye talep %73'te kalmış. Türkiye dizi ihracatında dünya üçüncüsü olmuş durumda. Bu da iyi bir haberdi. Brüksel'e uzanalım buradan. Brüksel'de biliyorsun Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Ardından Macaristan onayladı. Brüksel'de İsveç'in NATO'ya katılım töreni vardı. Şimdi bir tesadüf. Daha doğrusu tesadüf değil aslında. Alfabetik sıralamayla o bayrakların yerleri belirleniyor. Ve işte İspanya, İsveç, yani Spain, Sweden, Turkey, Türkiye'ye geliyor. İsveç'in bayrağı da bizim bayrağımızın hemen yanında yer aldı. İşte göndere de çekilecek o bayrak. Yine Ay Yıldızı bayrağımızın yanında İsveç bayrağı yer aldı. Bir son dakika gelişmesi, Putin'den bir açıklama var bu arada. Putin diyor ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği anlamsız. Biz Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız. Bir son dakika gelişmesi. Eğer Rusya'nın varlığını tehdit eden bir durum olursa da nükleer silah kullanmaktan da çekinmeyiz diye Putin'in açıklaması geldi. Son dakika bilgisi de bu şekildeydi. İsveç'te Türk bayrağı da.
NATO'ya meydan okuma Rusya'dan. Evet,
NATO'nun merkez üstünde İsveç ve Türk bayrağı da yan yana dalgalanıyor. Ki o İsveç'e daha önce teröre kucak açan ülke yorumları vardı ancak sonra birden işler değişti ve İsveç'e NATO onayı
terör örgütünün Avrupa'daki vermiş. Mağarası deniliyordu.
Yani İsveç bize garanti verdi deniyor. İsveç sözler verdi diyor. O sözler tutulacak mı? Bize tabii ki takipçisi olacak. Evet. Olacağız. Arjantin'de Milei testereli başkan. Daha önce çokça haberini verdik. Şimdi bizde bir atasözü var. Ele verir talkını kendi yutar salkımı diye. Milei'nin işte yaptığı durumda tam olarak bu olmuş. Kendi maaşına %48 zam yapmış Arjantin devlet başkanı ve çok da tepki çekti Arjantin'de ve geri adım atmak zorunda kaldı. Milei kendine yaptığı o %48'lik zammı geri aldı. Çünkü tüm halka bir kemer sıkma politikası uyguluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde burada da bahsettik. Devletin haber ajansını kapattı. bu boşuna bir masraftır diye. Ancak kendine yaptığı zam da çokça konuşulunca orada bir geri adım attı.
Yani hiç de şaşırtmıyorlar.
Evet, yani popülist liderlerden genelde çok da şaşırtmayan gelişmeler geliyor. Rusya'ya uzanalım. Rusya'da da askeri kargo uçağı düştü dün. Yanarak ilerleyen bir uçaktı bu. Moskova'nın kuzeyinde yaşandı bu kaza. Onun görüntüleri var. İşte bir motor arızalanmış ve o motoru yanarak bu şekilde yere düşüyor. Ve düştükten sonra işte yükselen dumanları da göreceğiz şimdi. İçinde 15 kişi varmış. Yani 8 yolcu ve 8 yolcu ve 7 mürettebat içinde bulunuyormuş. Rusya'dan bu uçağın düştüğünü kabul eden bir açıklama geldi. Ancak can kaybı konusunda bir açıklama gelmedi. Uçağın işte enkazının görüntüsü bunlar. Görgü tanıklarına göre kazadan sağ kurtulan olmamış. Görgü tanıklarının ifadesi bu yönde. İngiltere'de ise alkollü direksiyon başına geçen bir sürücünün yaşadığı bir kazanın görüntüsü. Takla atan, yolda kıvılcımlar saçarak ilerleyen bir aracın görüntüsü gelecek şimdi. İşte alkol alıp direksiyon başına geçince yaşanan facia gibi bir kazanın görüntüsü bu şekilde. Uzaktan da bir görüntüsü var hatta bunun devamında. Ancak bu sürücü de bu büyük kazadan yara almadan çok hafif ufak sıyrıklarla kurtulmuş. Kendisine 1 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş. Alkollü direksiyon başına geçtiği için o cezada 2 yıl ertelenmiş. Yürekleri ağza getiren bir görüntü ama sonu iyi biten bir görüntüyle noktalamak istiyorum. Çin'e uzanacağız. Çin'de bir apartmanın 3. katında, yerden sayarsak 4. katında diyebiliriz. Yangın çıkıyor, dumanlar yükseliyor ve bir anne o dumanlarda hayatını kaybetmemek için, kendisi ve çocuğu hayatını
tam
kaybetmemek için
bunu?
Çocuğunu aşağıda insanlar onların yardım sesini duyuyor ve bir battaniye açıyorlar. Çocuğu hayata tutunsun diye o anne de yürekleri ağza getirecek bir şekilde çocuğunu aşağı o açılan battaniyenin üzerine gönderiyor ve hiçbir şey olmadan da çocuk kurtuluyor. Aslında bir mucize kurtuluşun da görüntüsü, yaşama atlayışın görüntüsü geldi Çin'den. Hiçbir şey olmamış onlara da, geçmiş olsun diye.
Zafer Söken, teşekkürler. Çalar Saat Bülten sorumlusu anlattı. Şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından birlikte bir misafir ağırlayacağız. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz NOW ekranlarında Çalar Saat'te olacak. Ve acaba Yeniden Refah Partisi siyasi şantaj mı yapıyor? Kime? AK Parti'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle ve zübük olarak neyi anlatıyor, neyi tarif ediyor Cumhurbaşkanı? Mehmet Altınöz'le konuşacağız. Reklamlardan sonra. Bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat'te hızlı bir şekilde seçim gündemine geçiş yapacağız. İstanbul'dan önce bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da seçimin tansiyonu yüksek. Gazete Pencere, Gazete Pencere'nin de manşetinde seviye yerlerde. CHP olmayınca Yavaş'a düşman kesildi bir haber. Kampanyasında doğrudan Mansur Yavaş'a hedef alan ve çok ağır suçlamalar yönelten İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın kızgınlığının nedeni anlaşıldı. Topel'in İyi Parti adayı olmadan önce aracılarla Mansur Yavaş ve Özgür Özel'e ulaştığı, CHP'nin Mamak adayı olmak için çaba sarf ettiği ama sonuç alamadığı ortaya çıktı. Topel'in suçlamalarını yorumlayan Mansur Yavaş, geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince Yavaş'ı karalıyor diye konuştu. Bakın burada bir haber daha var. Kendi partilileri, onlar dahi dayanamadı. Kime? İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın sözlerine, çıkışlarına, iddialarına.
O beni bulsun, gelsin, eleştirilerini orada yapsın.
Mamak adayıyla istediniz mi, istemediniz mi?
Şuraya istemiş de buraya. O günler geçti beyim.
Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi. Biz de vermeyince bu sefer gitti oralarda. Sadece ve sadece bütün televizyonlara Mansur Yavaş'ı karalamak için.
Bu seçim dönemi mi?
İyi Parti Ankara Büyükşehir adayı geçti o işler diyerek cevap vermedi ama Mansur Yavaş açıkladı. CHP'den Cengiz Topel'in Mamak adayı olmak istediğini, ancak olmayınca kendisini karalamaya başladığını söyledi.
Mansur Bey'in emekliye 1000 lira verdim. İşte emekliye süt veriyorum. Tamam arkadaş, bunları verdin, 10 milyarı burada da. 298 milyara ne yaptın dediğimiz zaman film koptu.
Bu kimseler veya yakınları yolsuzluk iddialarına şimdiye kadar şahit olmuşlar mıdır? Şahit olmuşlarsa neden susmuşlardır? Neden görevlerine devam etmektedirler? Bu tarz bir iftira siyasetini hangi ilkeyle meşrulaştırmaktadırlar?
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım Mansur Yavaş'a hedef aldı. Yıldırım'a iftira siyaseti diyerek ilk tepki önce kendi partisi içinden geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Uğurhan Feridun Berat Tiryaki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan İYİ Partilileri hatırlattı. Bu iddialara şahit olup olmadığını sordu. Mansur Yavaş da madem yanlış bir adamdım neden benimle çalışmak istedin diye sordu Yıldırım'a.
5 yıl içinde 1 milyar borçla aldın 8 milyar borca çıkarttın. O zaman doğal olarak buradaki 7 milyar ortada yok.
Madem Mansur Yavaş yanlış bir adam, yolsuzluk yapıyor. Sen niye benimle beraber çalışmak istiyorsun niye? Ki?
Seçim yaklaştıkça Ankara'da rekabet de sertleşiyor.
Ben açıkladım. Ama bakın rakibim hala açıklanıyor. 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. Mal varlığını çıkıp halka açıklaması lazım. Yoksa şaibe altında kalır.
22 Şubat'ta eşinin ve kendisinin mal varlığını açıklayan Mansur Yavaş rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'a mal varlığını açıkla çağrısı yapmıştı. Altınok mal varlığımı açıklayacağım dedi ama tarih vermedi. İstediğim zaman dedi.
Mal varlığımı açıklayacağım.
Ne zaman?
Ama şöyle bazen şöyle oluyor açıklamaya. Ben kendim istediğim zaman açıklayacağım.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ihtiyaç sahibi vatandaşlar için fitre ver kampanyası başlattı. İlk günde 975 bin liranın üzerinde destek geldi o kampanyaya.
Turgut Altınok mal varlığını açıklayacak. Ne zaman? Can istediği zaman. O zaman açıklayacakmış. Sonra işte görüyorsunuz İYİ Parti'nin adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bir takım iddialarda bulunuyor. Kendi partililerini dahi inandıramayacağı iddialar bunlar. Şimdi işte eskiden orası istendi, burası istendi vesaire. Onlar geride kaldı diyor yine Cengiz Topel. Fakat bugün de karşımıza çıkan bir durum var. Mansur Yavaş da ona dikkat çekiyor. Madem ben bu kadar kötü bir insandım, hani o iddialara da karışan bir insandım. Neden CHP'den Mamak Belediye Başkanlığı'nı istediniz de benimle birlikte çalışmak istediniz diye bir soru. Yanıt verilir mi? Siyaset ve siyasetteki işte iftira söylemi, iftira siyaseti vurgusu yine İYİ Parti'nin kendi içinden geliyor. Devam edelim. Burada kumpas siyaseti ya da böyle bir anlayış. Koltuk için her şey mübah mıdır diye bir soralım. Ya da bu kul hakkı değil mi insanlarla ilgili o karalama siyaseti? Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bakın değişmeyen kumpas filmleri vizyona girdi. Otobüs arızası birinci filmin adı bu. İkinci filmin adı da para sayma işi. Ama bu görüntüler ne zamana aitmiş? Buna dair açıklama geldi Ekrem İmamoğlu'ndan. Ama bazı gazeteler yine de bu haberlerin bu şekliyle ilk yayınlandığı şekliyle ya da algıyı yönetecek şekliyle devam etmesini istiyor. Bakalım Ekrem İmamoğlu ne söyledi bu para sayma işiyle ilgili?
İnşallah bu dönem sizindeyiz. Bu zamana kadar hep AK Parti'ye verdiniz.
Haklısın. Daha az pahalı olacak.
Hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri aykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim.
Yüzüme aykırın. Laf tatlı. Sokak röportajlarında bile konuşan bir kişiyi hemen alıp içeri attılar daha yeni. Bu millet yüzünü aykıracak. Nerede aykıracak biliyor musunuz? 31 Mart'ta sandıkta. Seni topal ördek yapacağız dediler. Ne oldu? Bizden çıktı atom karınca. Açılışlara, temel atmalara gün yetmiyor, akşam yetmiyor.
Kendisi için atom karınca benzetmesi, Erdoğan'a topal ördek göndermesi.
Sandığa gitmezseniz, oyları bölerseniz bir avuç insan sosyal yardımları eski seviyesine indirir. Metro yapımı yavaşlar ve hatta durur. Daha da kötüsü kentsel dönüşüm mağduru yaratmaya devam ederler.
Açılıştan açılışa, meydandan meydana, hatta bir pazardan diğer pazara geçerken verdi mesajlarını İmamoğlu. 31 Mart restlerini.
Recep Tayyip Erdoğan duyabilecek mi benim dediğimi?
Duyuralım.
Ben emekliyim. Beni çocuklarıma mahkum etti.
Biz büyüklerimizin onurunu koruyacağız. Bak ben size söz veriyorum.
İşinle dertleneceksin kardeşim. Onların milletiyle dertlendiği yok.
Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı şu anda Now ekranlarında Çalar Saat'te. Günaydın efendim.
Günaydın.
Hoş geldiniz.
İyi yayınlar
böyle,
diliyorum.
Aceleyle hazırlamaya çalıştınız. Aslında daha erken gelecektiniz. Geçmiş olsun. Evet, önünüzde evet, bir kaza olmuş.
Oldu, evet.
O yüzden de geciktiniz. Tekrar olsun. Geçmiş olsun. Nasılsınız? İyi
çok
misiniz?
Şükür, gayet iyiyiz. Bomba gibiyiz.
Nasıl gidiyor yarış?
Güzel gidiyor çok şükür. Biz zaten aktif çalışan bir teşkilata sahibiz. Sahada iyiyiz. Çok da memnunuz.
coşkumuz, heyecanımız, azmimiz her geçen gün artıyor. 31 Mart'ta inşallah sandıklardan gümbür gümbür yeniden Refah Partisi'nin zaferini ilan edeceğiz inşallah.
31 Mart'ta çarşı karışacak dediniz.
Çarşı, evet.
Ne demek bu? Biraz açar mısınız?
Aslında şöyle, ben o açıklamayı Beşiktaş'ta çarşının olduğu bölgede
tam
yaptım.
Tam yerinde.
Evet, tam yerinde yaptım. Orada güzel bir esnaf ziyareti yaptık. Çok, gerçekten de çok güzel geçti. Orada esnafın bize olan teveccühünü de görünce orada o açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü yani
manidar bulundu şimdi tam da, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra bizim gölgemizde yürüyenlere biz müsaade etmeyiz. Şantaj, şiaseti ya da ne bileyim bir zübük göndermesinden sonra 31 Mart'ta çarşı karışacak. Hem de bir iddiayı ortaya koyuyor Mehmet Altınöz.
Çok doğru. Biz tabii kimsenin gölgesinde yürümüyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüşü temsil eden bir parti olarak 55 yıllık tarihimizde hiç kimsenin gölgesinde yürümedik. Şu anda da kimsenin gölgesinde yürümüyoruz. Biz kendi teşkilatımızla bir seçim kampanyası yapıyoruz. Belki bazıları rahatsız olabilir bundan. Yani Yeniden Refah Partisi'nin güçlenmesi, yükselmesi. Bu gayet doğal.
Bazıları dediniz.
Yani işte son zamanda bizimle alakalı bazı açıklamalar yapılıyor biliyorsunuz.
Kimlerden?
Mesela işte Efkan Ala Bey bizimle alakalı özellikle partimize yönelik bazı sözler söylüyor. Tabii biz bunları kabul etmiyoruz. Şöyle kabul etmiyoruz. Yani Yeniden Refah Partisi olarak biz daha önceki seçimlerde, yani 14 Mayıs seçimlerinde yapmış olduğumuz ittifakla bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde 30 maddenin hayata geçmesine ilişkin 85 milyonu saadet ve selameti için bazı maddelerimizi ortaya koyduk. Bunu kamuoyuyla paylaştık. AK Parti ile protokol yapan tek parti biziz. Ve biz bu maddelerimizi 3 ana başlıkta paylaştık. Sosyal politikalar, dış politika, ekonomi politikaları.
O gün yan yana geldiniz. Yan yana gelmeyi tabii. Bu protokolle işte yan yana gelmeyi başardınız.
Evet.
Şimdi de sizi mecbur mu bırakmak isteyen bir anlayış var? Yani zaten kazanamayacaklar, bir de bize kaybettirmeye çalışıyorlar demek ne demek aslında Yeniden Refah Partisi için?
Aslında şöyle, biz kazanacağız. Yani biz bu seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin gücünü zaten kamuoyu teveccühüyle bize bunu gösteriyor. Bunu da gören bazı kişiler bundan rahatsız oluyorlar. Rahatsız olacak bir durum yok. Yani sonuçta siz çalışacaksınız, kazanacaksınız. Biz gayet makul ve dediğim gibi teşkilat çalışmasıyla çalışmalarımızı güzel bir şekilde yürütüyoruz. Kaldı ki bizim maddi imkanlarımızla da bakınca biz hazineden herhangi bir yardım alan bir parti değiliz. Yardım almamamıza rağmen teşkilatımızın kendi cebinden yapmış olduğu harcamalarla, mesela ben dün Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'ndaydım. Orada bizim üye standımız vardı. Bizim kadın kollarımız kendi evlerinden getirdikleri poğaçaları, börekleri orada vatandaşla paylaşmak kaydıyla, şekerler, kendi ceplerinden almış oldukları imkanlarla. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz kısıtlı imkanlarla, dar imkanlarla muazzam bir seçim kampanyası yapıyoruz. Biz İstanbul'da ana kademede 15 bin kişi yan kollarımızla birlikte, yani kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla 100 bin kişilik bir kadroyla seçim çalışması yapıyoruz.
Yani şimdi geniş imkanlarla, hatta bakanların desteğiyle, siz de yarışta olmayın, Murat Kurum'u destekleyin diye de bir yaklaşım sergilendi size yönelik olarak.
Ya tabii biz herhangi bir parti kazansın veya kaybetsin diye siyaset yapan bir parti değiliz. Biz kendimiz kazanalım istiyoruz. Mehmet Altınöz kazanacak. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı benim. Dolayısıyla ben ve kadrom kazanacağız ve İstanbul'da artık bir değişim olmasına da ihtiyaç olduğunu sadece biz söylemiyoruz. Dediğim gibi yaklaşık bir ayı aşkın bir zamandır İstanbul Kazan Biz Kepçe dolaşıyoruz. Gece gündüz, gece saat 3'te 4'te dinleniyoruz. Sabah namazla birlikte tekrar başlıyoruz.
Zor bir tempo değil mi?
Ama heyecanlı ve güzel. Yani bu bizi memnun ediyor açıkçası. Yani yorgunluğumuz yok çok şükür. Yani motivasyonumuz bize yetiyor. Heyecanımız bize yetiyor. Kazanacağımız için rahatsız olanlar var. Kimse rahatsız olmasın. Sonuçta siyaset dünyasında kazanmak da var, kaybetmek de var. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlerde artık 2028'de genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapacağımız için şimdi yerel seçimlerde yerel belediyeleri kazanmak suretiyle hizmetlerimizi göstermek durumundayız.
Yani bu yarıştan çekilme, bu yarışın dışında kalma ya da bir başka adayı işaret etme artık gündeminizde katiyen yok.
Yok İlker Bey, böyle bir şey söz konusu değil. Biz daha önceki protokolümüzde bizim Yeniden Refah Partisi'nin, yani genel başkanımızın o dönemde Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle alakalı yapılan bir yorum var. İşte diyorlar ki siz belki de son dakikada çekilebilirsiniz. Yerel seçimlerde böyle bir şey söz konusu değil. Yerel seçimlerde siz belediye başkanı seçiyorsunuz. Belediye başkanı ne yapacak? Çöp toplayacak. Yollara asfalt kaplayacak. Kaldırımları düzenleyecek. Yani bu bakımdan belediyecilik kanunu çerçevesinde bir çalışma yapacak. Yani kanun belli. Şimdi genel seçim yapmıyoruz. Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Orada bizim yapmış olduğumuz protokolde çekilmemize ilişkin sebep var. Biz daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve heyetle yapılan görüşmelerde bu 30 maddenin olması gerektiğini ifade etmiştik. Daha sonra Binali Yıldırım Bey bu 30 maddeyi imza atılamayacağını söyleyince biz kendi adaylarımızı ve kendi cumhurbaşkanlığımızı ilan ettik. Yani oradaki süreçle buradaki süreç arasında bir fark var. Bizim çekilmemiz söz konusu değil. Yani şu anda çekilmemiz söz konusu
ekonomi
değil.
Ekonomi maddeleri de var.
Elbette, elbette ekonomi maddeleri var. En önemlisi de birinci maddemiz. Üretim, istihdam, yatırım, kalkınma ve ihracat ekonomisinin uygulanması.
Peki Mehmet Bey, bugüne baktığınızda, yani hükümetin ekonomi politikalarına baktığınızda, bugün olsa bu protokole imza atar mısınız AK Parti ile?
Yani AK Parti
sonuca burada, baktığınızda.
Şöyle, biz iyi niyetliyiz. Yani iyi niyet çerçevesinde biz bu protokolü imzaladık.
Hatta ama önemli olan sonuç tabii.
Sayın Cumhurbaşkanımız tamam dedi. Biz bu 30 maddeye tamam diyoruz dedi. Ve derhal ben de imzalayabilirim demişti. O toplantıda ben de vardım genel başkanımızın yanında.
Şimdi Fatih Erbakan tabii sert sözlerle ekonomi politikalarını eleştiriyor iktidarı.
Biz iktidarın iyi yaptığı işleri takdir ediyoruz. Eksikler varsa eksikleri söylüyoruz. Yanlışlar varsa yanlışları söylüyoruz. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış. Zaten bizim bu söylediğimizi genel itibariyle bir kısım insanlar anlamıyorlar. Şöyle, yani biz şimdi ittifak yaptık diye her yapılanı da doğru bulmak durumunda değiliz. Sonuçta
ayrı bir partiyiz diyorsunuz.
Ayrı bir partiyiz. Bir de bizim bir kardeşlik hukukumuz varsa İlker Bey, siz benim kardeşimseniz, eğer hızlı araba kullanıyorsanız ben sizi uyarırım. Derim ki bak kardeşim, canım, yapma etme, bak çok hızlı gidiyorsun, Allah korusun, çoluğun çocuğun var. Derim, bu bir kardeşlik hukukudur. Sonuçta biz burada bu insanlarla bir kardeşlik hukukumuz var. Aynı zamanda bu ülkenin yöneticisi pozisyonunda bu insanlar.
Cumhurbaşkanı da onu söylüyor. Hakikatleri yüzümüze söyleyin diye. Yani belki de aynı çatı altında da hakikatleri söyleme imkanınız olabilirdi diye yaklaşanlar var. Bu yüzden acaba çekilir mi Yeniden Refah Partisi, adaylarını çeker mi? Hadi pusulada adayların ismi var ama yine de o adaylar bir ismi ya da AK Parti'nin ismini, Cumhur İttifakı'nın ismini işaret ederler mi? Düşüncesini taşıyanlar da var.
Yok, kesinlikle etmezler. Aday benim. İstanbul'un adayı benim. Burada şu anda canlı yayında konuşan Mehmet Altunüz. Kesinlikle çekilmemiz söz konusu değil. Benim de çekilmem söz konusu değil. Yani hem şahsen söylüyorum bunu, hem de genel merkezimizin adına söylüyorum. Ben aynı zamanda genel başkan yardımcısıyım. Bu bakımdan yerel seçimde çekilmemiz söz konusu değil. Kaldı ki İstanbul'da biz kazanacağız zaten. Niye çekileyim ki? İstanbul'u biz kazanacağız.
Kurumu çekilsin.
Ben başkasının adına çekilsin diyemem. Açıkçası kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başka bir aday için söylemeyi kendi adıma uygun bulmuyorum. Bazı insanların ve bazı yöneticilerin başka partilerin adaylarının çekilmesine ilişkin yapmış olduğu yorumları da açıkçası doğru bulmuyorum.
Rakibinize bakalım mı? Murat Kurum, siz de güzel menemen yapar mısınız? Öğrencilerle buluştuk.
Evet, güzel menemen yaparım.
Sahurda bir bakalım Murat Kurum ve İstanbul mesaisi adaylık için.
İyi akşamlar. Nasılsınız? Sevgili gençler. Bak sözümüzü tuttuk. Pidemizi de getirdik.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sahurda öğrenci evini ziyaret etti. Mutfağa girip menemen yaptı. Yemeğini gençlerle yer sofrasında yedi.
Menemeni soğanlı mı yiyorsun, soğansız mı?
Başkan Ramazan'da soğansız tercih ediyorum.
Ver bir beri ver. Değil mi? Bence de.
Kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisine verdiği sözü tuttu Murat Kurum. Gençlerin misafiri oldu. Hatta oyun da oynadı.
Güzel.
Biraz da antrenman yapması lazım. Burada bir tane İkna etmemiz gereken varmış. Onu arıyorum da şimdi. Nerede o? Kararsız olan. Bursa'da olan. Evet. Bursa'ya en son ne zaman gitti?
Geçen hafta.
Eski Bursa Atatürk Stadyumu olduğu yerde orayı millet bahçesine çevirdik.
Murat Kurum kararsız Bursalı genç seçmeni ikna etmek için bakanlığı döneminde yaptığı projeleri anlattı. Ayrılırken de oy sözü aldı.
Artık anlaştık.
Evet, anlaştık.
Efendim adaylık sürecinize geleceğiz ama genel başkan yardımcılığı kimliğinizle hemen hızlı iki tane sorum olacak. Buyurun. Mesela Şanlıurfa'da AK Parti il başkanının sözleri var. Şanlıurfa'da DEM ve AK Parti dışında bir ihtimal yok, kazanma ihtimali yok diyor. Mehmet Kasım Gülpınar'ın adaylığına da itirazlar vardı AK Partiçilerin. Ne söylersiniz?
Evet, Şanlıurfa'yı kazanacağız. Mehmet Kasım Gülpınar Bey zaten Şanlıurfa'da çok etkin bir siyasetçi. Orada bizim partimizin gücü de var, adayımızın da gücü var. 2 artı 2 8 ediyor, 10 ediyor. Sonuç itibariyle orada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni şu an itibariyle kazanacağımızı ilan edebiliriz.
Peki 100 ilçe mi istendi AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan, paydaşlarından? Bu yüzden mi bu görüşmeler tıkandı? Şimdi bununla ilgili Suat Kılıç'ın açıklaması var yine partinizden.
Evet.
Siz de bir yanıt verir misiniz? 100 ilçe mi istediniz?
Hayır, 100 ilçe istemedik. Anladığım kadarıyla Efkan Ala Bey bizimle bir polemiğe girmek istiyor, tartışmak istiyor. Yani bir kavga çıkartmak istiyor gördüğüm kadarıyla. Ama biz herhangi bir kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Yerel seçimlerde biz gayet makul, mantıklı bir şekilde, kendimize yakışan bir şekilde, yani Milli Görüş Partisi'nin yöneticilerine yakışan bir şekilde, Erbakan hocamızın talebeleri olarak Hayra Motor Şerre Fren prensibiyle hareket ederek biz bu seçimlerde sandıklardan en çok belediye kazanan parti olarak çıkacağız. 100 belediye meselesiyle ilgili dediğim gibi yani bizimle iktidar partisi kavga çıkartmak istiyor. Özellikle de Efkan Bey kavga çıkartmak istiyor. Aslında ben Efkan Bey'in değerli bir devlet adamı olduğunu bilen bir kişiyim. Niye böyle bir şey yapıyor? Açıkçası bunu anlayabilmiş değilim.
Sizce? Yani anlayamadınız.
Biz kavga etmek istemiyoruz.
Peki evet. Yani bugün işte gazetelerinde manşetlerine yansıyor. Bir iftira siyaseti, bir kumpas siyaseti var mı? Yaşanıyor mu?
Bize karşı tabii bir mobbing var sahada. Yani bize çeşitli gördüğümüz kadarıyla yani diyelim billboard raket istiyorsunuz, yok alamıyorsunuz. Veya işte reklam boardları kapatılmış durumda. Sahada da bunu psikolojik olarak da görüyoruz. Fazla fazla troll gönderiyorlar. Mesela özellikle benim gezdiğim sahalarda çok fazla trolle karşılaşıyorum. İşte siz şurayı kazandıracaksınız, burayı kaybettireceksiniz tarzında. Tabii bizim tarzımız itibariyle de bu tür şeylerle ilgili yaklaşımımız belli olduğu için, herkesi kucaklayan bir yapıya sahip olduğumuz için, çünkü biz devleti yönetmeye talibiz. Bizi mahcup etmek istiyorlar. Bizi toplum nezdinde işte görüyor musunuz bak bunlar işte efendim şurayla fotoğraf veriyor diyorlar. Bu tür böyle yani yapmış olduğumuz her şeyden bir bakıma toplumun önüne "Aa, görüyor musun bak bunlar şunlarla işbirliği yapıyor" gibi bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Arkamda 15-20 kamerayla geziyorum İlker Bey. Yani benim kendime ait sosyal medya ekibim var, ondan bahsetmiyorum. Onlar zaten iki arkadaşımız. Biri biliyor fotoğraf musunuz? Çekiyor, biri de kamerayla.
Kim olduklarını
yani tahmin edebiliyoruz tabii. Yani bizi orada açıkçası ters köşe yapmak isteyen bazı kişiler var, gruplar var, bazı organizasyonlar var ama elbette biz bu tuzaklara düşecek insan değiliz. Davayı temsil ediyoruz, partimizi temsil ediyoruz. İstanbul'u kazanacağımızdan dolayı da bazı dediğim gibi kişiler rahatsız olabilirler ama 94'te biz İstanbul'u kazanmıştık. Yine kazanacağız. 94 ruhunu ortaya koyan biziz. Ayrıca yeniden Ankara, yeniden İstanbul diyen de biziz. Biz bunu söyledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da heyecanlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim sloganlarımızı kullanmaya başladı. Yeniden Ankara, yeniden İstanbul dedi. Biz yeniden refah dediğimiz için yeniden Ankara, yeniden İstanbul, yeniden refah, yeniden Erbakan sloganıyla yola çıkmıştık. Bunu AK Partili arkadaşlarımız da kullandılar. Ama elbette onlar da çalışsınlar. İyi olan kazansın.
Zübük denilen kim efendim?
Bilemiyorum, onu AK Parti yöneticilerine sormak lazım. Yani açıkça kimi düşündüklerini, bunu kime söylediklerini onlara sormak lazım. Yani biz üzerimize alınmıyoruz. Biz kendi teşkilatımızla, biraz önce de ifade ettim yani teşkilat konusunu özellikle vurguluyorum. Biz bir teşkilat partisiyiz. Üye sayımız 500 bine dayandı. Türkiye'de en çok ve en hızlı üye sayısını artıran parti Yeniden Refah Partisi. Son 5,5 ayda 220 bin üye yaptık.
Ve bu da AK Parti'yi kaygılandırıyor mu?
Yani sadece AK Parti'den gelmiyor üyeler bize. Örneğin yani baktığımız
geçiş
zaman
daha Türkiye'de, çok ağırlıkta AK Parti'dendir diye düşündüğüm için sordum.
AK Parti'den gelenler de var İlker Bey. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelenler de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen de var. Diğer birçok partiden gelen insanlar var. Çünkü bir çıkış yolu aranıyor. Bu çıkış yolunda da neden yeniden Refah Partisi tercih ediliyor? Şöyle, aslında Refah Partisi bir toplanma alanı. Yani güvenli liman. Biliyorsunuz depremlerden önce toplanma alanları belirlenir şehirlerde. Bu toplanma alanlarına işte vatandaş, Allah korusun,
İstanbul'da herhangi
bir afet esnasında, evet, onların birçoğu da maalesef ranta kurban gitti. Herhangi bir tehlike esnasında, bir sel felaketinde, bir deprem felaketinde vatandaşın, insanların hemen oraya koşup oraya sığınabileceği bir liman. Yani bir toplanma alanı. Yeniden Refah Partisi toplanma alanı.
Sahada çalışıyorsunuz. Yoğun bir kampanya süreci devam ederken mesela hani kıt kanaat belki bir kampanya yürütmeye çalışıyorsunuz.
Doğru.
Ama mesela rakibiniz, rakiplerinizden Murat Kurum. Bakanlar sürekli yanında, böyle bir yardımcı da olmak istiyorlar kendisine. Bir izleyelim haberimizi. Kabinenin Murat Kurum'a bu kadar destek olmaya çalışmasıyla ilgili acaba Mehmet Altınöz ne düşünür?
Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belediye köyüne gidiyoruz, geliyor musunuz?
Bugün Beykoz günü.
Her zaman bekleriz.
İstanbul için İstanbul'un muradına kavuşacağını, kendisine hizmetin önünü açacağından eminim.
Eskişehir halkının tabii ki iradesi arkadaşlarımızdan yana olduğunda da elimizdeki bütün imkanımızla buraya gelip en ufacık depremde yıkılabilecek kötü konutlarını TOKİ'nin sağlam konutlarıyla kendilerine teslim edeceğiz inşallah.
Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Kimse kalkıp da kadrolaşmaydı, şuydu, buydu filan falan bunu diyemeyecek. Niye? En azından bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanını yakalayacak.
2018'de partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan ilk seçim sonrası kurulan kabine için garanti vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakanlar tarafsız olacak, parti kimliğiyle iş yapmayacak diye. O sözler 5 yıl önce de kaldı. Bakanlar İstanbul, Ankara fark etmiyor, il il, ilçe ilçe geziyor. Bakanlıkların sorumluluk alanlarında vaatlerle adaylar için oy istiyor.
Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başkanımıza destek verdik.
Bakanlıklarla ve devletin bütün kurumlarıyla güzel işbirliği yapacak olan belediye başkanları seçelim.
Bu tür zanların altında da kalmayacak. Tabii bütün bunlarda aranan ehliyet olacak, liyakat olacak.
Polatlı'da da bakanlığımızın bir çalışanı, bir kardeşimiz bu zor göreve talip olmuş. Bizler de elbette kendisine, Polatlı'ya pozitif ayrımcılığımızı da göstererek inşallah her türlü desteği vermiş olacağız.
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Cumhur İttifakı adayına oy isterken seçerseniz Polatlı'da tarım için pozitif ayrımcılık yapacağım vaadinde bulunurken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Turgut Altınok'un desteklenmesi halinde AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta emekliler için Turgut Altınok adına söz verdi. Turgut Altınok Ankara'yı alırsa her emeklimize 5000 lira sosyal destek projesi var. İnşallah onu da yerine getireceğiz.
Ne olmak istiyorsunuz? Adalet son derece önemli.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki seçim gezilerinde adalet vurgusuyla oy istemesi de dikkat çekerken 17 bakan seçim sahasında Cumhur İttifakı'nın adayları için seferber. Otobüse biniyor, miting düzenleyip seçim büroları açarak oy istiyor.
Geçim üzerine sizin de çok vaadiniz var, var aslında, evet. Yapmak istedikleriniz var. Anlatacaklarınız da var ama işte bugün yaşadığınız o talihsiz kaza, evet, nedeniyle, evet, bir sonraki programımıza bırakmış oluruz onu. Biraz İnşallah. Daha böyle siyasi olarak bir gündem toparlaması olsun. Şimdi mesela Turgut Altınok Keçiören Belediye Başkanı, elinde imkanlar da var. Sosyal yardımları ulaştırabilir oradaki Keçiören'deki ihtiyaç sahiplerine. Ya da merkezi hükümet, işte idare, onlar emeklilere, İşte dar gelirlilere bir şey yapabilir. Şimdi bunu belediye başkanlarının vaat olarak sunuyor olması garip değil mi sizce?
Bence çok manidar. Bir kere iktidar partisinin belediye başkanlarının emekliye destek paketi açıklaması inanın bir kamera şakası. Hükümet yapsın bunu. Hükümet emeklilere maaş zammını güncellesin. İlker Bey, şu anda benim sahada en çok karşılaştığım en dertli insanlar emekliler. Ve beni tutuyorlar, diyorlar ki Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Onun emekli maaşlarına yapmış olduğu zamdan dolayı şu anda biz biraz rahatız. Ne demek istiyorum? 28 yıl önce Erbakan hocamız başbakanken emeklilere yapmış olduğu maaş zammı şu anda hala dualarla karşılanıyor. 28 yıl.
%300'den fazla zamlar da var o süreçte.
Tabii %300'den fazla zamlar var. %350 zamlar var. Yani elbette Erbakan hocamız havuz sisteminden elde edilen geliri vatandaşa vermiş. Yani vatandaştan topladığı vergiyi almış, tekrar ona vermiş. Aslında çok doğru bir yöntem. Yani ekonomi dünyasında da, vergi dünyasında
da. Şimdi öyle olmuyor mu?
Şimdi öyle olmuyor maalesef. İmtiyazlı müteahhitler var. Paralar toplanıyor. İmtiyazlı müteahhitlere gidiyor. İki, borç faizine gidiyor. Üç, israfa gidiyor. Yani ben Anadolu'da bir il belediye ziyaretim olmuştu. Belediye başkanı da yakın tanıdığım bir dostumdu. Erbakan hocamızın anma programı vardı. Orada ben de konuşmacı olarak gitmiştim. O il belediye başkanı beni havalimanında karşılayacağını söylemişti. Geçmişten gelen bir hukukumuz da var. Havalimanına geldi S500 bir Mercedes'le.
Yani markaya da girdi ama.
Yani dünyanın en pahalı makam otolarından bir tanesi. Yeni almış. Şehre doğru ilerlerken dedim ki hayırlı olsun herhalde arabayı yeni aldınız. Evet yeni aldık dedi. Dedim yok muydu aracınız yani eski araçlar duruyor dedi. Yani eski araçlar dururken Anadolu'da küçük bir ilden bahsediyorum İlker Bey. Yeni bir araç alınmış. Şu anda o araçların fiyatlarını ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İnternetten girsinler
çok
baksınlar.
Çok ihtiyaçları varmış demek ki Mehmet Bey. O yüzden almışlar.
Ama işte bu kişiler kendi paralarıyla bu arabaları almıyorlar İlker Bey.
Yani, vatandaşın vergileriyle oluyor.
Evet yani 3 yere gidiyor. Toplanan vergiler. Bir, bu yıl 2024'te 40 milyar dolar borç faizi ödeyeceğiz. Borç faizi. Bakın borç ödemiyoruz. Borcun faizini ödüyoruz. 40 milyar dolar buraya gidiyor. İki, israfa gidiyor. Üç, imtiyazlı müteahhitlere gidiyor. İmtiyazlı müteahhitler dolar bazında garantileri almaya
hala
devam
gidiyor
ediyor.
Hala gidiyor mu imtiyazlı müteahhitlere?
Gidiyor tabii, gitmez mi? Tabii gidiyor.
Peki o zaman biz hani Mayıs'ta keşke böyle bir desteğin içinde olmasaydık diyor musunuz?
Yok şöyle, biz o dönemde yapmış olduğumuz imzanın arkasındayız. Neden? Çünkü biz Hayra Motor Şerre Fren derken onu kastediyorum. Bu 30 madde hayata geçseydi inanın bu devlet yönetiminin bir reçetesi.
Protokolü bozan AK Parti oldu diyorsunuz o zaman.
Protokol aslında bozulmadı. Mesela Efkan Ala Bey diyor ki Cumhur İttifakı'nda Yeniden Refah Partisi yok diyor. Buna Efkan Ala Bey karar veremez. Yani buna Mehmet Altınöz de karar veremez. Efendim işte ben küstüm oynamıyorum. Canım biz yani yerel seçimlerde sizinle ittifak yapmak mecburiyetinde değiliz ki. Siz geldiniz bize İstanbul, Ankara, İzmir'de bizim adaylarımızı destekleyin dediniz. Sizi dinledik biz ve dediniz ki bunun karşısında meclis üyeleri verelim. Biz zaten İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de meclis üyesi çıkartıyoruz. Yani sizinle ittifak yapmaya mecbur değiliz ki. Kaldı ki bu ittifakta da yani 14 Mayıs'ta da AK Parti yöneticileri bize geldi. Şimdi yerel seçimlerde de onlar bize geldi. Yani biz onlara gidip de ya bize milletvekili verin veya belediye verin gibi bir derdimiz yok.
Talepkar olan AK Parti.
Biz özgüvenli bir partiyiz. Bunu şunun için söylüyorum. Yani biz Yeniden Refah Partisi olarak bir an evvel yani bir saniye geçmeden 85 milyonun saadet ve selametine dokunabilir miyiz? Onun derdindeyiz. Bu bakımdan mesela kanun tekliflerimiz var. Biz birçok kanun teklifini verdik biliyorsunuz. Kamu mühendisleriyle alakalı olsun, staj ve çıraklık mağdurlarıyla alakalı olsun, emeklilerle alakalı olsun. Yani burada ben görüyorum mesela, efendim diyor emeklilere 5000 TL'lik destek paketi. Ya siz emeklilere destek paketi vermeyin, siz iktidarsınız. Onu ben verebilirim. Ben şu anda bir Yeniden Refah Partisi'nin yani bir muhalefet partisinin belediye başkan adayı olarak destek paketlerini ben veriyorum. Ama siz iktidar partisisiniz. Ben iktidar olsam şu anda zaten emeklinin maaşını, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 30 bin liraya çıkartırız biz. Hemen, derhal. Çünkü emekliler geçinemiyor. Bu seçimde oylamayı emekliler yapacak İlker Bey. Emeklilerin de oy vereceği parti Yeniden Refah Partisi.
Efendim şimdi iki kısa yanıt istiyorum sizden. Ben kazanırsam Gazze kazanacak dedi Murat Kurum.
Evet.
Nedir yanıtınız?
Tabii Gazze'yi bu işin içine sokmasını doğru bulmuyorum Sayın Kurum'un. Sayın Kurum benim sevdiğimin değerli bir devlet adamıdır. Hizmetleri de var, onları da biliyoruz. Yani Gazze'nin belediye seçimleriyle bir alakası yok. Sayın Kurum iktidar partisinin belediye başkan adayı. Kendisini hatırlatıyorum. Yani bir muhalefet partisinin belediye başkan adayı değil. Gazze'nin kazanması, Gazze'nin sevinmesi bizim AK Parti yöneticilerine, başta da Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemiş olduğumuz bir liste var. Yani Gazze'de yapılacaklar. Ya Gazze'nin selamete kavuşması için neler yapılması lazım? Bir, derhal İncirlik Üssü'nün kapatılması lazım. Hala söylüyoruz. Bu Gazze'ye saldırılar başladığı an itibariyle Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki bir, İncirlik Üssü'nü derhal kapatacaksınız. Çünkü Amerika, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıda açık ve net bir şekilde destekliyor. Evet. Hatta Biden çıktı geldi biliyorsunuz. Ben Yahudi değilim ama bir Siyonistim dedi. bu yapılan saldırıyı destekledi. 2. Malatya'daki Kürecik radar üssünün derhal kapatılması lazım. Malatya Kürecik'teki radar üssü İsrail'in güvenliği için kurulmuş bir radar üssü. 3. Bizim büyükelçimizin derhal çekilmesi. 4. Buradaki büyükelçinin derhal sınır dışı edilmesi. 5. Ticari anlaşmaların derhal feshedilmesi. Ticari olarak
İsrail'e ticaret devam ediyor mu?
Ediyor tabii, ediyor. Etmez mi? Ediyor. Yaklaşık ayda 350 milyon dolarlık bir ticaret devam ediyor.
Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu benim son seçimim dedi. Ne dersiniz? Son soru da bu olsun.
Yani evet, zaten biz kazanacağımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın da son seçimi olacaktır. Bu doğru.
Ben çok teşekkür ederim. Ben
teşekkür ederim.
Anlatacağınız çok konu vardı.
Evet,
biz onları seçime doğru bir kez daha yan yana geldiğimizde öyle zannediyorum tamamlayacağız. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz Now ekranlarındaydı. Çalar Saat'teydi. Bir kez daha teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Şimdi bir misafirimiz daha olacak. Reklamların ardından Balıkesir'e gideceğiz. Balıkesir'de Ahmet Akın adında bir aday daha var. Acaba o aday bulunabildi mi? Reklamların ardından. Yarışın bıçak sırtı geçeceği şehirlerden birisi Balıkesir. Birazdan Balıkesir'i ve Balıkesir'deki insanları, geçimini, Balıkesir hedeflerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Akın ile görüşeceğiz, konuşacağız. Acaba bir Ahmet Akın isminde aday daha var. O bulunabildi mi? Onu da soracağız. Yalnız birkaç haberimiz var. Hızlıca gelsin. Ekranlarınıza da istiyoruz. Tatil beldelerinde özellikle yavaş yavaş Marmara'ya doğru da yaklaşıyor. Kuzey Ege'ye doğru da yaklaşıyor. Nedir o? Balon balığı ve balon balığından kurtulabilmek için avlanması konusunda bir teşvik var. Şimdi kuyruğunu getirene 25 lira verilecek.
Benim için parçalıyor.
Kuyruk başına 12,5 lira veriyor idik. Bunu 25 liraya çıkardık. 2024 ile 2026 yılları arasında tekrar bu kampanyayı artırarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu balığın yayılımını engellememiz gerekiyor.
Yiyeni zehirliyor, denizdeki canlıların popülasyonunu azaltıyor. Hem tehlikeli hem istilacı. Balon balığıyla mücadele için artan desteği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.
Bu balık türü son derece zehirli. O yüzden vatandaşlarımızın bu balığı tüketmemeleri konusunda özellikle kendilerine hatırlatmada bulunuyor.
Kızıldeniz'den Akdeniz'e yerleştiler önce. Şimdi de rotaları Marmara. İstilacı bir tür olması mücadeleyi zorlaştırıyor. Bakan Yumaklı avcılığa teşvik için artan desteği paylaştı.
Diğer balon balığı türlerinde de yine %400'lük bir artış yapıyoruz. 2,5 liradan 10 liraya çıkartıyoruz.
Balon balığı türleri için artış %400. Öte yandan kuyruk başına ödeme 12,5 liraydı. O da 25 liraya çıkarıldı.
2020 yılında bir kampanya başlatılmıştı bununla ilgili. Son derece de başarılı oldu.
2020 yılında başlatılan kampanya bugün artan desteklerle devam ediyor. Hem denizdeki ekosistem için hem de insanlar için oluşturduğu tehlikeye karşı avcılığa teşvik artırılıyor.
Tatil beldelerinde ciddi bir sorun, ciddi bir problem balon balığı. Şimdi turizmcilerin bir çağrısı var. Aynı zamanda adalara yönelik de, Yunan adalarına yönelik de bir kapıda vize uygulaması başlayacaktı. Bir tarif var karşımızda. Adalarda kapıda vize uygulaması 30 Mart'ta başlayacak. Hangi adalar? Rodos, Sakız, Midilli, Meis, Kos ve Samos adalarında 30 Mart'ta kapıda vize uygulaması başlayacak. Gelelim turizmcilerin çağrısına. Bayram çağrısına. Turizmciler diyorlar ki bayram tatili 9 gün olsun.
Ramazan bayramı eğer devletimiz tatil süresini uzatırsa ve muhtemelen de öyle olur diye düşünüyoruz. Çünkü insanların gerçekten bir tatile ihtiyacı var.
Arefe günüyle birlikte 9 Nisan'da başlıyor. 12 Nisan'da sona eriyor Ramazan bayramı tatili ancak. Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden bir çağrı var.
Nisan ayı halen bizim için düşük bir sezondur. Ciddi bir şekilde katkısı olacaktır diye düşünüyorum.
Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, uluslararası tatillere de dikkat çekerek Ramazan bayramı tatilin uzamasının turizme olan katkılarına değindi.
Tatiller artık eskisi gibi böyle uzun 7 günlük tatiller değil, kısa tatiller insanlar artık tercih ediyorlar. O yüzden çok ciddi bir şekilde rezervasyon alacağımızı düşünüyorum.
Şu an için yapılmış resmi bir açıklama yok. Ramazan bayramı tatilinin süresi hafta sonuyla birlikte 5 gün ediyor. Yani 9 Nisan, 12 Nisan Ramazan bayramı tatili 14 Nisan'da bitiyor. Turizmcilerin arzusu tatilin 6 Nisan'da başlayıp 14 Nisan'da sona vermesi.
Bence başarılabilir ve başarılacaktır gibi de geliyor. Bir tarih daha var. O da emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili. İkramiyeler bayramın öncesinde ödenecek. 1-9 Nisan tarihleri arasında bu ödemelerin yapılacağı bilgisi veriliyor Çalışma Bakanlığı tarafından. Arkeologlar, onlar ne söylüyor kent konusunda, kentleri konusunda? İstanbul Arkeologlar Derneği tarafından düzenlenen sempozyumda İstanbul'un kent arkeolojisi ve arkeologların sorunları konuşulacak. Bir bilgi hatırlatmış olalım ve gelelim 47 yıldır, neredeyse yarım asırdır muhtar olan isme, kişiye son kez yarışa girecek. Hedefi 50 yılı aşmak.
Otur. Otur. Numaran kaç TC numaran?
Cenazesine gideceksen, hastasına gideceksen bunların diyaloğu koparmayacaksın.
47 yıldır girdiği tüm seçimleri kazandı, yıllarını hizmete adadı. 72 yaşındaki muhtarın hedefi görevinde 50. yılını tamamlamak.
Vallahi ben 47 bilirim ama artık senesini menesini de unuttum. 47 sene olacak.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi burası. Tahir Sağsöz, mahallenin 47 yıldır muhtarı. Şimdi önünde seçimler var. Kazanırsa 11. kez göreve gelecek.
Eskiden asgari param var. Parayla muhtarlık yapılmıyordu. Para yoktu hiç. Şimdi getirdi, asgari ücrete bağladı. Tökülen tökülene.
Muhtarlık mesleğinin maaşa bağlanmasıyla adayların arttığını söylüyor Sağsöz. Muhtarın en önemli görevi halkla iç içe olmaktır diyor.
Bilgileri var mı? Bilemiyorum. Bunlar da bilgileri, yetenekleri var mı? Mahalleyi ne derece tanırlar? İnsanlarla ne kadar diyalogları var? Muhtarlık çok önemlidir. Halkından İç içe olacaksan, ailelerinden biri olacaksan.
47 yıldır yaptığı muhtarlık görevinde 50. yılını, yarım asırı tamamlamak istiyor.
Bir hedefi var. Bakalım bu muhtarlık seçimi nasıl tamamlanacak? Balıkesir, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Ahmet Akın şu anda NAV ekranlarında Çalar Saat'te. Günaydın.
Günaydın.
Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
Sağ olun. Teşekkürler. Balıkesir nasıl?
Güzel.
Diğer Ahmet Akın nasıl?
Bilmiyoruz.
Nasıl?
Şimdi şöyle, tabii bir aday daha var biliyorsunuz. Bağımsız aday çıkardılar. Ahmet Akın diye. Daha şu anda kendisiyle görüşmedik. Yani tanımıyorum da. Böyle bir durum var. Tabii bu, yani bakarsanız aslında şöyle bir komedi gibi bir şey. 1 milyon 300 bin nüfuslu Balıkesir'imizin milletimizin aklıyla alay etmek gibi bir şey bu. Ve hiç yakışmadı. Sadece bu, ama ben diyorum ki artık yani bir değil dört tane daha Ahmet Akın olsa biz bu seçimi inşallah kazanıyoruz.
Peki hiç mi sahada, pazarda, bir yerde denk gelmediniz
hiç
Ahmet
gerçekten
Akın'a?
Denk gelmedim. Hiç denk gelmedim. Sadece fotoğrafını gördüm. Yani durum böyle baktığınız zaman maalesef. Peki, üzüntü verici.
Balıkesir'i konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çıkışı vardı, bu benim son seçimim diyerek. Hatta Deva Partisi lideri Ali Babacan da istismar ediyor. Bir kerecik daha diyerek, istismar cümleleridir bunlar diye değerlendirmesi olmuştu. Son defa mı acaba, kurmayları öyle olmasın istiyor Erdoğan adına.
31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası. Çünkü benim için bu bir final. Bu seçim son seçim.
Sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın kuralını hatırlattı.
Görevinin anayasayla sınırlanmış durumuna vurgu yapıyor. Ama bu siyaseti bırakmak anlamına gelmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için oy isterken bir kez daha son seçimim dedi. Ama AK Parti'nin önemli isimlerinden farklı çıkışlar geldi. Anayasa hatırlatmasıyla muhalefet o çıkışı inandırıcı bulmadı.
Bu seçim son seçim.
Bu benim son seçimim diyor. Bak.
Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, tüm buralarda bir değişim dönüşümü yapalım.
Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfen'e geldik, lütfen. Seni gidi seni.
Bu son seçimdir, bir kerecik daha diyor. Son kez adayım diyor. Öyle değil. Her seçimde bir istismar var.
Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir.
Adalet Bakanı meclis seçimi yenileme kararı alırsa yeniden adaylık yolu açılır dedi. AK Parti sözcüsü ise Erdoğan'ın son seçimim ifadesi siyaseti bırakırım manasında değil diye konuştu.
Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde, şu anda ikinci dönemidir, İkinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla O da 360 milletvekiline tekabül eder. O durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır.
Cumhurbaşkanımız için siyaset vatandaşa hizmet etme, millete hizmet etme açısından bir meslek değil. Bir hayat tarzı. O siyaseti bırakırım manasında bir söz değil.
Daha önce 3 kere son kez adayım dedi, tekrar aday oldu. 3 dönemden sonra ben bırakacağım dedi, bırakmadı.
Şimdi Balıkesir'e gelecek olursak bir fedakarlık çağrısı çıkışları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak. Pazartesi günüydü. Turan Bey'i de, Turan Çömez'i ağırladık. İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Galiba tamamen gündemden kalkmış bir konu bu. Ama ne yaşadınız? Mesela Meral Hanım, yani Özgür Özel'in anlatımını biliyoruz.
Evet.
Meral Hanım size ne dedi? Herkesten ayrı tutup size nasıl bir mesaj vermişti geçmişte?
Şimdi 2019'da yaşanan bir süreç var. O süreçte kazanmaya giderken bizim adaylığımız İYİ Parti lehine geri çekildi. Daha sonra o arkadaş İYİ Parti lehine geri çekildikten sonra seçimi kaybetti. Kaybedip AK Parti'ye geçti. Yani biz belediyemizi AK Parti'ye teslim etmiş olduk. Bu büyük bir travma yarattı bütün Balıkesir'de. Bunu açık net söyleyeyim. O süreçte tabii Sayın Meral Akşener, Sayın Genel Başkanımızla görüşmelerimiz oldu. Birkaç kez denk geldi. Ben de kendisini, Meral Hanım'ı severim, sayarım gerçekten. Turan Vekilimi de aynı şekilde. O süreçte yani...
Aramız böyle, çok iyi diyor mesela.
Tabii tabii iyi. Çemez.
Kardeş
tabii,
gibiyiz
tabii
diyor.
Tabii ki iyiyiz. Ne demek yani? Sonuçta biz bir de Balıkesir'in evlatlarıyız. Kuvayi Milliye'nin baş şehri orası. 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilir. 16'sında Yiğit Balıkesirliler milli mücadeleyi başlatır. İlk kurşun ve son kurşun Balıkesir'de atılır. Yani Kuvayi Milliyeciyiz. Bizde ayrı gayrı yok. Milli birlik, beraberlik önemli. Sevgim, saygım sonsuzdur İYİ Partili kardeşlerime. Hem Meral Hanım'a hem de Turan Vekilime ve başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreçte yalnız vatandaşın içinde...
Meral Akşener size hani herkesi ayrı tutup size... Sana bir borcum var mı dedi. Ne dedi?
Ya işte onu şimdi genel başkanım söyledi. Hı. Şimdi çok şey yapmayayım. Sonuçta ben o partide milletvekilliği yaptım İYİ Parti'de. Demokrasi için bir kalkan olmak istedik. Ve yaptıklarım her şeyden de mutluyum, onurluyum. Canları sağ olsun. Gerçekten seviyorum. Çünkü bizler vatandaşımızın içindeyiz. Milletimiz de Balıkesir'de net bir Kuvayi Milli İttifakı oluşmuş durumda, onu söyleyeyim. İYİ Partili kardeşlerimiz, AK Partili, MHP'li kardeşlerimiz ve Cumhuriyet Halk Partili bütün ailem hep birlikte Balıkesir'de bir Kuvayi Milli İttifakı'nda birleştik. Onun için geçmiş öyle oldu. İnşallah her şeyin bir zamanı vardır. 2019'da olmayan hakkımızın gitmesi inşallah 2000...
Ya ama Meral Akşener'in de gözünde bir kazanacak adaymışsınız o dönem.
Tabii.
Yine söz verdiği zamanlarda anladığımız kadarıyla.
Evet, şimdi de kazanacak adayım. Evet, açık. Burada söyleyeyim yani şimdi baktığınız zaman vatandaşın teveccühü, efendim, insanlarımızın yaklaşımı ve parti ayrımı yapmadan bir şu anda Balıkesir'de bir fırsat var. Açık net. Tarımın, turizmin, emeklilerimizin, efendim, ev kadınlarının, çocuklarımızın, gençlerimizin ve Balıkesir'imizin, efendim, İzmir'le İstanbul arasında sıkışmış bir kasaba olmasını ben kabul edemiyorum. Cumhuriyet köyleri yapacağım. Atatürk'ün hayalini Balıkesir'de gerçekleştirerek efendim orada Cumhuriyet köylerimizde tarımın kazandığı, çiftçinin büyüdüğü, kırsal mahallelerimizin kalkındığı ve biliyorsunuz bu yeni büyükşehir yasasıyla elimizden alındı çok şey bu kırsalda. Baktığınız zaman orada alınan köylerimizde araziler, o binalar hepsini açacağız. Sosyal hayat, kazanım, kooperatifçilik. Kadınların işin içinde olması, hepsini organize ettik. Bir de 12 bin kişiye istihdam sağlayacağız.
12 bin kişiye istihdam.
Hemen ilk fırsatta. Şimdi bizim mevcut başkan sağ olsun her şeyi kopyalıyor, bunu da kopyaladı. Üzüntü verici. Çünkü 5 yıl görev
nasıl
yapıp...
Nasıl yaratacaksınız 12
şöyle,
bin kişiye?
Şimdi bizim
ya
şu
kopyalanan
anda...
Kopyalanan ne?
Şöyle Balıkesir'imizde efendim bizim imkanlarımız çok, alanımız çok büyük.
Evet.
Potansiyelimiz çok büyük. 3 ayrı bölgemiz var. Merkez, Güney Marmara ve Körfez. Bunların her birinde 4'er bin kişi potansiyelli istihdam projeleri hazırladık. Bu projelerde özellikle kadınların çalışması ve gençlerin içinde olması için bir çalışma. 42 bin işsizimiz var. 42 bin. Onun için bunları iş sahibi yapmak benim boynumun borcudur. Ve
peki
bunun için...
AK Parti bu projenizi mi kopyaladı?
AK Parti şunu dedi. Ben 10 bin kişi daha belediyeye alıyorum dedi. Biz zaten onu söyledik şu anda. Yani baktığınız zaman
Projelerimiz... Şu anda zaten belediye AK Parti'de neden bugüne kadar
işte
yapılmadı?
İşte 5 yıldır yönetenler seçim gittiğini görünce artık bizim projelerimiz burada. Hepsini teker teker söylemeye başladılar. Bu onur verici bir şey. İyi olan, güzel olan taklit edilir, kopya yapılır ama zaten şunun şurasında 18 günümüz kaldı. 18 gün sonra biz herkesi kucaklayacağız. Çiftçimizin, üreticimizin kazandığı, gençlerimizin terk etmediği ve Balıkesir'de özellikle emeklilerimizin yoksulluk çekmediği bir Balıkesir inşa edeceğiz.
Sosyal projelerinizle devam edelim. Yalnız hani hem sağlıklı olunsun hem de insanların karnı doysun diye bir menü yayınlandı. Evet. Sağlık Bakanlığı tarafından. O menüyü sorduğumuzda emeklilerimize biz bunları nasıl alacağız diye onlar da tepki seslerini yükseltti. Bir bakalım devletin resmi menüsü ve fiyat.
Bunlar sağlıklı görünüyor da fiyatta oldukça el yakıyor. Bak elimi vuramıyorum. 20 lira sadece 4 tane yumurta eder. Ekmek olmuş 8 lira.
Sizin sofranızda hangileri var akşam?
Hiçbiri de yok onların. Biz guruyla diriyle idare eden insanız. En azından bir 400 bin lira tutar yani. O dediğin şeyler.
Bir hayallerde var. Biz hayallerde görüyoruz sadece.
İlk sahur, ilk iftar yapıldı. Sağlık Bakanlığı sağlıklı sahur ve iftar beslenme önerilerini yayınladı. Tavsiyeleri görenler sofrayı nasıl kuracağını, parayı nereden bulacağını hesaplamaya başladı. Çünkü listede yok yoktu, cepte de para.
Maşallah yani menü iyi de bunu alacak ekonomi de lazım. Dün ilk günüydü. Bir mercimek çorbası içtik, bir de spagetti, makarna yedik. 3 kişilik 150'yi bulmuştur yani. 250 bin lira bak bu zeytin. Domates 40 lira.
Su var.
12 lira 5 litreli.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği sağlıklı iftar ve sahur sofrası. İftara domates, zeytin, hurma, peynir gibi gıdaların yer aldığı bu kahvaltılık ürünlerle başlanması öneriliyor. Ama bu tabağın maliyeti...
Bir hurmanın maliyeti 8 TL. Yanında domatesi, zeytini ve peyniriyle birlikte 60 TL'ye tekabül ediyor.
Buranın bir maliyeti 10 bin lira, 15 bin lira alan bir emekli için hayal. Hepsi hayal bunların.
Neyle yiyeceğim? Evde bir şeyim yok yiyeceğim. Neyle yiyeceğim? Kuru fasulye, nohut, beslenemirik işte.
Sahurda ne var?
Sahurda hiçbir şey yok.
Ara öğün?
Allah'ın domatesini esrettik, eşkelmayı esrettik, teresini alıp yiyemiyoruz.
Özellikle dar gelirlinin hasreti büyük sağlıklı her çeşit gıdaya. Önerilen beslenme şekli ise hayal. Ama Sağlık Bakanlığı sahur ve iftarda iki ana öğün, iftardan sonra da iki ara öğün öneriyor sağlıklı beslenme için.
Peki nasıl uzanacağız onlara? Herkes bilir sağlıklı beslenmeyi.
Kahvaltılıktan sonra çorba. 10-15 dakika sonra da az yağlı bir et yemeği, sebze yemeği ve salatayla devam edilmesi önerisi var listede. Maliyetine gelince.
Bu mercimek çorbamız içerisinde baharatı, mercimeği ve malzemeleriyle birlikte 35 TL. Kabak yemeğinin maliyetinde 50 TL.
Peki yemeğin içine et girince?
Et yoğunluğunun daha az olduğu düşünülürse 100 TL olarak düşünebiliriz. Ne havuçtu, zeytiniydi ve salatamızın maliyeti 15 TL olarak düşünebilir.
İftariyelik tabak dahil sebzeli bir menüyle sofrasını kuran 4 kişilik bir ailenin aylık iftar maliyeti 32.520 lira oluyor. Etli bir menüyle 38.520 lira. Ağır şerbetli tatlılar yerine önerilen sütlü bir tatlı da hesaba katıldığında maliyet artıyor.
Ne tatlısı ya? Bisküvi var. O da 10 lira işte. Ucuz olarak 10 alıyoruz. Güleç çok seviyorum. 5 kilo süt 160 lira. Şimdi alamadım. Pastaneden alsam 2 tane alsam 140 lira. Ya diyorum ona diyorum para vereceğim de tavuğa vereyim. Gene tatlısız kaldık.
1,5 saat arayla yapılacak ara öğünde dar gelirliler için oldukça lüks. Çünkü önerilen taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişin kilosu 450-1250 lira arası değişiyor.
Afiyet olsun ne diyebilirim? Yiyebilenim.
Şimdi en çok vatandaş sosyal yardımlar konusunda ne yapılacağını merak ediyor. Çünkü gerçekten ciddi bir yoksulluk yaşanıyor.
Öyle.
Sokakta gören gözler var, görmeyen gözler var. Siz ne yapacaksınız mesela?
Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Bizim iki tane kartımız var. Bu kartı her yerde anlatıyorum. Çünkü bu kartın özelliği şu. Bu 10 numara kart, Balıkesir 10 plaka evet, biliyorsunuz. Evet. 10 numara insanların memleketi. 10 numara kart. Bu kartlar, alttaki kart bu kırmızı olan gençlerimizde. Bu da bütün Balıkesir'de olacak. Neden biliyor
Canberk
musunuz?
Canberk Yılmaz.
Evet. Kim? Ya isim bilemez. Bunların hepsi olacak. Neden olacak? Baktığınız zaman şunu istiyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Çünkü insan onuru her şeyin ötesinde. Biz burada yapacağımız sosyal yardımlarla efendim ve belirlediğimiz kriterlerle ben her yerde şunu söylüyorum. En büyük vaadim adaletli bir belediye başkanı olacağım. Adalet Türkiye'de unutulan bir kavram artık maalesef. Ve maalesef adaletsizlikleri yaşadığımız bir ortamdayız. Onun için kriterleri belirlerken de oturup ben yazmayacağım. Ve particilik yapmadan bütün herkesin ortak görüşüyle oluşturulmuş.
Ya oy yoksa hizmet yok.
İşte öyle bir şey olamaz. O bizim ideolojimiz, öyle bir şey yok. Olamaz. Öyle bir şey
ama
olur
CHP
mu?
CHP böyle yaptı dedi.
Herkese hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Şimdi 10 numara kartta sosyal yardımları tek bir karta toplayacağız. Yani benim öyle gönderdiğimiz hediyelerde sonuçta babamızın parasını dağıtmıyoruz. Milletin, doğmamış çocuğun ve yetimin hakkını orada kullanıyoruz. Onun için adalet önemli. Efendim özellikle emeklilerimize muhakkak nakdi bir destek yapacağız. İhtiyaç sahibi belirlediğimiz. Bunun yanında dul ve yetim ev kadınlarına yılda bir kez 20 bin lira destek vereceğiz. Askere gidecek ihtiyaç sahibi belirlediğimiz peygamber ocağına giderken 5 bin lira destek vereceğiz. Gazilerimize, yeni evlenen gençlerimiz var. İhtiyaçlarından dolayı evlenemiyorlar. Bunları belirledik, bilginiz olsun. Hepsini çalıştık. 30 bin lira destek vereceğiz. 0-4 yaş arası çocuklu ihtiyaç sahiplerine ayda 1000 lira destek vereceğiz. Engellilerimize destek vereceğiz. Ramazan'da gıda yardımı 2500 lira ve kış öncesi yakacak yardımı 5000 lira destek vereceğiz. Bunların hepsini daha da ilaveten, mesela yeni iş kuracaklara, belirlediğimiz kriterlere uygun kişilere, yeni iş kuracak, ilk defa iş kuranlara 120 bin lira bir nefes desteği sağlayacağız. Bunları neden yapıyoruz biliyor musun? Balıkesir hakikaten güzel insanların memleketi. Bütün ülkemiz güzel ama Balıkesir kendi içinde Kuvayi Milliyeciliği öne çıkmış bir memleket. Onun için öyle bir insanım var ki bir ekmek var ikiye böler, yarısını gider komşusuna eğer karnını açsa bile. Ben de bu memleketin Balıkesir benim ailem diyerek siyaset yapan bir kardeş olarak ailemin gururu olmak için siyasetin içindeyim. Şunu da söyleyeyim, Baltok'umuz var Balıkesir'de. Bu Baltok şu. Baltok efendim işte Kiptaş gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bu Baltok ihtiyaç sahipleri için sosyal konut üretecek. Şu anda bakıyorum 10 yıl önce kuruldu. Şu anda sadece mağdurlarıyla anılıyor. 500 tane konut yaptı 10 yılda. Bu da deprem fayların üzerinde. Yani
ki Balıkesir'de deprem bölgesi.
En içinde. Önemli yerlerden bir tanesi. Şimdi çıkmışlar 60 bin konut yapacağım diyor. Yani şunu demek lazım. Nasıl yapacaksın 10 yılda 500 yapıp da şimdi 60 bin konut yaptığını? Bizim deprem gerçeğimiz var. Açık net söylüyorum, biz çok hızlı bir şekilde Baltok üzerinden sosyal konutlarımızı tamamlayacağız. Evsiz, barksız kimseyi bırakmamak Ahmet Akın
ödeme
olarak benim görevim.
Ödeme koşulları nasıl olacak?
Uygun koşullara göre, ödeme şartlarına göre. Bir kere burada kesinlikle bir asla bir kazanç elde edilmeden sosyal konutlar için alanları üreteceğiz. Bu alanlarda o annelerimizi, babalarımızı ve genç evlatlarımızı ev sahibi yapacağız. Bu çok çok önemli. Genç kartta da aynı şekilde destekler. Üniversiteye giderken, efendim yolda giderken, mesela üniversitede kazandı gitti,
evet.
Balıkesir'de. Oradaki ilk bir ay ihtiyaç sahibi belirlediğimiz ailelerin masrafları bizdendir. Çünkü bir ay çocuklar parkta yatıyor. Gördünüz.
Büyük
sokakta
bir bütçeyi,
yatıyor.
Büyük bir bütçeyi aslında
evet,
anlatıyorsunuz. Bu bütçe var mı Balıkesir'de?
Var efendim. Var. Balıkesir'in potansiyeli o kadar büyük. Mesela şunu söyleyeyim. 12 milyon zeytin ağacımız var. Bunun 6 milyonu bir kenara atılmış şekilde. Ya mirasta ya bakımsız. Bu 6 milyon ağacımıza istinaden bir zeytin enstitüsü kuruyoruz. Ölmez ağacın gölgesi. Kutsal meyvamız zeytin. 6 bin genç kardeşime ilave burs olarak geri dönecek biliyor musunuz? Ne yaptık? Türkiye'de unutulan bir şeyi inşa ettik. Planlama. Balıkesir Planlama Ajansı'nı 2 yıldır çalışıyorum. Ve Balıkesir Planlama Ajansı'nı kuruyoruz. Altında bütün birimlerimizi hazırlıyoruz. Planlı, programlı bir şekilde Balıkesir'imizi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. İddia ediyorum. Köylerimiz bomboş. Hayvancılık terk ediliyor. Yardımlar adaletli dağıtılmıyor. Belediye belediyeciliğini yapılacak ve diyecekler ki galiba buradan Ahmet Akın geçmiş. Açık net söylüyorum.
Siz de çok heyecanlı.
Heyecanlıyım.
Görüyoruz. Sokakta da
şöyle
mi anlatıyorsunuz?
Kendimi anlatayım mı? Benim şu andaki durumum şu. Kendini anlatmak zordur ama. Hani dersine çok çalışırsın. Çok hazırlanırsın. Ertesi günde erkenden giyinirsin. Okula gidersin. Böyle öğretmeninin gözünün içine bakarsın. Ne için? Bana söz versin diye. Ben de bekliyorum vatandaşım, ailem dediğim Balıkesir'imin gözünün içine bakıyorum. Yetki versin, ben de onları ayırmadan hizmet edeyim diye.
Efendim devam edeceğiz. İstanbul'daki kent lokantaları
bizim
tartışması,
kent lokantalarımız olacak.
İzleyelim İstanbul'u, dönelim. Acaba Balıkesir'de bir kent lokantası da hayata geçecek mi acaba?
Şimdi kent lokantası. Girmeyin diyorlar arkadaşlar. Gireceğim. 11 tane kent lokantası yapmışlar. 11 tane kent lokantasını marifetmiş gibi anlatıyorlar.
Kimse vatandaşlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısını ve kent lokantalarının bu süreçteki işlevini küçümsemesin.
En lüks lokantaya gitmekten yarım saat önceden geldik, kaçırmamaya çalıştık.
Çok iyi olmuş, çok temizlik ya yani ve fiyat olarak düşündüğünüzde harika.
Danışmanlarının uyarısına rağmen yine kent lokantası konusuna girdi Murat Kurum. Marifet gibi anlatıyorlar dedi. İmamoğlu'ndan jet hızında tepki geldi sosyal medya hesabı üzerinden.
Milyonlarca vatandaşımız 40 liraya lokanta lokantalarımızda sağlıklı ve lezzetli yemek yiyor.
Ya ben iki günde açarım, iki günde. Biz bunun kat ve kat fazlasını yapabilecek iradeye zaten sahibiz. Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her gün önünde uzun kuyruklar oluşan İstanbulluların 40 liraya yemek yiyebildiği kent lokantaları üzerinden hedef almayı sürdürdü. İmamoğlu, kent lokantasından faydalanan vatandaşların seslerini de paylaşarak yanıt verdi.
3 milyona yakın insan kent lokantasında gelmiş yemek yemiş. Kent lokantalarımızı ve süt dağıtımımızı dalga geçerek küçümsemeye çalışan bir aklın böyle dirsüşmesi yok. Özür dileyecek. Ağız dolusu özür dileyecek.
Ücretsiz yemek dağıttığımız yerden sen yemeği ücretli dağıtır hale getirmişsin. Bunu da marifetmiş gibi anlatıyorsun.
Tatlı normalde 50, 40 lira 50 lira yersin dışarıda.
Mukayese edilmez. Az önce vatandaşla da onu tartışıyorum. Maliyetin tamamen altında bir şey. Bir meyve suyunun fiyatına yemek yiyoruz 5 çeşit.
Burası bedava ya. Bunu da Allah razı olsun.
Meclis lokantasından ucuz, uygun İstanbul'da evet. Kent lokantaları. Peki Balıkesir'de nasıl olacak?
Şimdi şöyle, bir kere Balıkesir'de bir esnaf şehriyiz biz. Esnafımız, biz esnaf olmadan eşraf olmaz. Esnafıma zarar vermeden Balıkesir'imizde aç bir kimse bırakmayacağım. Söz veriyorum. Ben bunu açıkladım kent lokantalarını yapacağız diye. Bu kent lokantalarını özel alanlarda esnafımızı rahatsız etmeden inşa edeceğiz. Hiç merak etmesinler. Aç da açık da kimse kalamaz. Çünkü bizler sosyal demokrat belediyeciliği Balıkesir'imizde hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi bir de şu var. Bugün de aklıma geldi. Şimdi bugün can dostlarımızla ilgili bir dava var biliyorsunuz.
Evet.
Bu sokak hayvanları ile ilgili. Onun içinde büyük bir adalet beklentisi var. Ben de bu süreçte onu da söylemek istedim size.
Balıkesir'de dolaştığınızda yokluk, yoksulluk en büyük problem olarak karşınıza çıkıyor. Onun dışında Balıkesirli sizden ne istiyor? Ya da ya bu bizim aklımıza gelmemişti. Şimdi bunu da çözelim dediğiniz bir konu da karşınıza çıktı mı mesela?
Tabii çok, o kadar çok ki. Mesela şu, baktığınız zaman bizim markamız var değil mi? Balıkesir markası nedir? Eti, sütü var. Ama biz sütün şehriyiz. Sabahları evlatlarımız kapısında, ihtiyaç sahibi kapısında sütü görmüyor. Buradan söylüyorum. Balıkesir'in 10 numara süt adında bir markası olacak. Ve bu 10 numara süt markası ihtiyaç sahibi her evladımın kapısında uyandıkları zaman anneleri diyecek ki Balıkesir Büyükşehir sütümüzü göndermiştir deyip taze günlük sütünü evlatlarını içirecek. Çiftçimizi kalkındıracağız. Büyük bir seferberlik başlatacağız. Açık net. Çünkü köylerimiz boşalıyor. Efendim, çiftçilerimiz kente geçiyor. Kentte kent yoksulluğu oluşuyor. Merkezimizde özellikle yaşam alanları yok. Sosyal alanlar yeteri kadar yok. Balıkesir İzmir ile İstanbul arasında daralmış. Genişleyeceğiz. Potansiyelimiz yüksek. Efendim mesela termalimiz var. Bir bölgemiz var işte bizim hemen merkezimizde. Oraları canlandıracağız. Baktığınız zaman kaymağımız var. Kaymağımız bal kaymak. Hiç kusura bakmasın Afyonlu kardeşlerim. Bizim kaymağımız çok daha güzel. Etimiz, sütümüz daha çok daha lezzetli. Kesinlikle sizi de davet ediyorum. Göreceksiniz. Yemek vadisi yapacağız. Efendim, mezba belediyemize ait mezbalara
peki
ihtiyacımız.
Peki mesela çevreyle ilgili ne yapacaksınız?
Şimdi bir belediye...
Kaz Dağları bir yandan da böyle maden sahası tabii haline getirilmek isteniyor. Ve insanların da herkesin de itirazları var. Bir Akbelen'de yaşananlara bakalım.
Tabii.
Sonra da çevreyle ilgili acaba ne yapılacak? Balıkesir'de nasıl işte ne bileyim belki de önlemler alması gerekiyordur. Onu da konuşalım. Ama Akbelen'le ilgili de ciddi endişeler var. İzleyelim.
Onları korumak için. Onları ormanları korumak için.
Sayın Cumhurbaşkanım, sen bizim sayamıza yana da oturuyorsun. Bizler oy bilmesek sen yana da dikilebilir miydin? Sen bizimle niye uğraşıyorsun? Uğraşma. Bizi yerimizden itme. Bizi yerimizden kaldırma. Biz vatanımızda, topraklarımızda ölmek istiyoruz.
Ne jandarma müdahalesi, ne biber gazı, ne de tomalar yıldırabildi onları. Ne de kesilen para cezaları. 5 yıl boyunca maden şirketinin karşısında hepsi de dimdik durdu. Toprakları ve 40 bin zeytin ağaçları için. Akbelini vermeyeceğiz dediler ama acele kamulaştırma kararı çıktı İkizköy'e.
Çiftçinin tarlasına, toprağına madene dönüştür diye iki şirkete peşkeş çekildi. İkizköylülerin 5 senedir uğraştığı, mücadele ettiği, havama, suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma dediği topraklarımıza, tarım alanlarımıza acele kamulaştırma getirildi.
Muğla İkizköylüleri üzen karar 5 yıllık mücadelenin sonunda geldi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi maden sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı.
Ben asla ve asla bir Bengalı cin bu yerde bir bicin yerimi çıkaramayacaklar asla burada.
Bize yapmadıkları kalmadı. İşkence hepini gördük.
Köylüler mücadeleden vazgeçme niyetinde değil. Kamulaştırma kararına böyle yanıt verdiler.
Ben torunlarıma toprak bırakmak istiyorum. Kömür bırakmak istemiyorum. Zeytin ağacı bırakmak istiyorum.
Devlet diye, devlet var koskoca arkamızda. Devlet var, devlet var. Devlet de bunu yaparsa bizim sonumuz ne olacak?
Sordular, kamu biziz dediler.
Kamu biziz. Kamunun yararı topraktır, temiz havadır, sudur. Sularımız gittikten sonra, köyde üretim yapamadıktan sonra Cumhurbaşkanı sarayında ne yiyecek? Memurlar şehirde ne yiyecek?
İkizköylüler mücadelelerine mücadele katmak için 17 Mart pazar günü bir kez daha bir araya gelecek. Madene hayır diye haykıracaklar.
Enerji önemli, evet, ama ekmek ve su daha önemli. Bunun bilincine varın. İkizköy'ü haritadan silemeyecekler. Buna izin vermeyeceğiz.
Peki Kaz Dağları ve yine Balıkesir'in etrafını kuşatmış olan bu maden sahaları ne yapacaksınız?
Cennet Balıkesir önce insan diyecek. Önce insan. Bakın, önce insanın olmadığı hiçbir yerde hiçbir şeyin anlamı yok. Onun için biz bir belediye başkanı sadece insanların değil, hayvanların, sokak hayvanlarının, yeşilin, doğanın, çevrenin de belediye başkanıdır. Ben vatandaşımın, halkımın istemediği hiçbir şeyin altına imza atmam. Açık net. Ve daha önce biliyorsunuz enerji bakanı olarak açıklanan bir kişiyim ben.
Evet.
O süreçte de maden şirketleriyle de bütün görüşmelerimi yaptım. O süreçte de şunu demiştim. Önce insan, sonra çevre, sonra maden. Ve bunun altına imza attık. Onun için bizim anlayışımız gereği her şeyi insan odaklı, çevre odaklı, yeşil odaklı götürmemiz lazım. Bu şekilde biz Balıkesir'i, 10 numara Balıkesir'i, 1 numara çevresiyle Kaz Dağlarımız cennet. Dursun Bey'imizde o Alaçam Dağlarımız müthiş. Kapıdağ yaradığımız. Yani Balıkesir'i siz 2 yıl sonra tanıyamayacaksınız. İnsanlarıyla, çalışmasıyla, doğasıyla, çevresiyle ve kalkınmasıyla diyeceksiniz ki Allah Allah hakikaten neler oldu? Sıkışmış büyük bir kasabadan gerçekten büyük anlamda gerçek bir büyük şehre hemşehrilerimi buluşturacağım ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali olan Cumhuriyet köyleriyle Balıkesir'imiz buna çok uygun. Cumhuriyet köylerini Balıkesir'imizde, kırsal köylerimizde başlayarak canlandıracağız. Sizleri de ve bütün izleyenleri de memleketime davet edeceğiz.
Efendim çok teşekkür ederim.
Büyük ben teşekkür
bir
ederim.
Heyecanla anlattınız neler yapacağınızı. Balıkesir tabii 31 Mart akşamı dikkatle takip edeceğimiz adreslerden, şehirlerden birisi olacak. 10 numara bir Balıkesir yaratacağım diyor Ahmet Akın.
Bu arada müsaade ederseniz şunu söyleyeceğim. Şimdi çalışmalarımızı takip etmek için Ahmet Akın 73 diye Instagram hesabım var. Eğer takip ederlerse, çünkü ne diyorum ben, Balıkesir halkına en yakın Ahmet Akın. Onun için Instagram'da bu Ahmet Akın 73 takip ederlerse projelerimi anlatamıyorum çünkü çok uzun ve bütün sorunlara çarelerimiz var.
Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi bir molaya gideceğiz ama ek yapacağımız cümlelerimiz de var. Onun için de yeniden döneceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiniz.
Teşekkür ederim.
Buyurun. Efendim günaydın. Bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyacağız. Bugün İstanbul'dan günaydın dedik. Bakalım yarın size nereden günaydın diyeceğiz. sürpriz olsun. Kapatmadan kitaplarımızı gösterelim. Operatör Doktor Aytekin Ertuğrul Açık Bütçe ve Cumhuriyet Çalışması kitabı. Turgay Beş Yıldız Trabzon'un Dar Sokaklarında kitabı. Sonra Can'ın Evi Yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kiptaş'ın çalışması. Çocuklara deprem bilinci oluşturabilmek için. Ve kitapları seven çocuklar, bir de çocuk kitabımız var. Gösterdikten sonra kapatırken teşekkürümüz her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Bakalım biz nerede olacağız? Hoşça kalın, güzel bir gün olsun.